Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Bu gece sizlere Harun Yahya TV ve Mavi Karadeniz Radyo'dan sesleniyoruz. Bugün değerli konuklarım Sayın Erhan Seyhan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve Cihat Gündoğdu beyefendi ile beraberiz. İlerleyen dakikalarda inşallah hocamız da bizlerle beraber olacak. Değerli izleyenler, bugün size Harun Yahya.tv sitesinden ve Mavi Karadeniz Radyo'dan sesleniyoruz. Ancak harunyahya.tv sitesinden 24 saat yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresinden gönderebilirsiniz. harunyahya.org ve harunyahya.net adreslerinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Bize yarın 21.30'dan itibaren harunyahya.tv ve internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo'dan ve Kanal 35 ekranlarından izleyebilirsiniz. Programımıza başlayalım inşallah hocam.
İnşallah.
Buyurun.
Hocamızın eserlerinde özellikle vurguladığı en önemli konu materyalizmin çöküşü. Materyalizmin çöküşünü hazırlayan bilimsel veriler var, bilimsel bulgular var. Bilimin hemen her dalı bugün materyalizmi, yani maddenin mutlak olduğuna inanan ve maddeye tapan zihniyeti, o dini, bu bir din tabii materyalizm. Yani hayatını insanlar bunun üzerine kuruyorlardı. Yerle bir etmiş durumda bilimsel bulgular. Bakıyorsunuz biyoloji, bakıyorsunuz biyokimya. Ondan sonra fizyoloji, insan fizyolojisi olsun, hayvanlara ait fizyolojiler olsun, astronomi olsun, daha sonra işte fizik olsun, kuantum, son olarak da kuantum fiziği olsun. Bize tek gerçeği gösteriyor, o da aslında hiçbir şeyin tesadüf eseri olamayacağı gerçeğini gösteriyor, bu bir. Yani her şeyin çok üstün bir güç tarafından, sonsuz bir güç tarafından, sonsuz bir akıl tarafından yaratıldığını, Allah'ın yarattığı gerçeğini ortaya koyuyor. Yani böyle bir ortamda materyalizm zaten artık devam edemeyecek bir hale gelmiş durumda. Bu işte özellikle son 50 yıllık bir dönemde çok ivme kazandı, hız kazandı. Bugün artık hocamızın da özellikle evrim teorisini yerle bir eden Yaratılış Atlası eseriyle birlikte insanların gerçekten tesadüfe dayanak olarak öne sürülebilecekleri hiçbir iddiaları kalmamış oluyor.
İnşallah. Özellikle herhalde bu son dönemde Big Bang teorisiyle zaten materyalizmin en ana iddiası tamamıyla çökmüş oldu.
Evet.
Yani çünkü uzayın, kainatın sonsuzdan beri var olduğunu, dolayısıyla sonsuza kadar da var olacağını iddia ediyorlardı. Durağan bir evren olduğu iddia ediliyordu. Oysa Big Bang teorisinin hem de bilimsel bulgularıyla ispatlanarak artık bütün bilim dünyası tarafından kabul edilmesiyle bütün kainatın bir başı olduğu anlaşılmış oldu. Yani evet, bir başlangıç noktası var. Şimdi o başlangıç noktası var deyince, o zaman hiçlikten, yokluktan bir varlığın ortaya çıktığı net olarak ispatlanmış oldu. Çünkü zaten bilimsel olarak da anlatmaya çalışırken sonsuz hacimde, sıfır hacimde, sonsuz kütlede bir noktanın patlamasıyla evren oluşturuyorlar. Bunun anlamı ne? Yokluk. Yani yokluktan varlık çıktı. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin ifade ettiği gibi hiç yokken Allah'ın ol demesiyle bütün kainat oldu. Bunu artık bütün bilim kabul etmiş oldu. Dolayısıyla gerçekten dediğiniz gibi materyalizm en büyük dayanağını zaten tamamıyla kaybetmiş oldu.
Astronomi dalında kaybetmiş oldu.
İnşallah.
Daha sonra işte Big Bang ortaya iyice böyle bilimsel delillerle kanıtlandıktan sonra, işte kozmik fon radyasyonunun bulunması olsun, aynı şekilde evrenin genişlediğinin kanıtları ortaya çıkmış olsun. İnşallah. Sonuçta tek bir noktaya kadar gittiğinin en büyük kanıtı olmuş oldu o da aynı şekilde.
Evet, zaten sözde dayanağının,
evet,
dayanağı derken hiçbir zaman ispatlayamadıkları, hiçbir zaman ortaya bir kanıt koyamadıkları kendilerince bir dayanakları vardı. İşte hani evren hep var, hani bunun bir başı yok diyorlardı. Bir başı olduğu ve bir sona doğru gittiği anlaşılınca bu da tamamıyla, evet, geçersiz kalmış oldu inşallah.
Canların inildiğinde, detaylarına inildiğinde işte elektron mikroskopisinin yardımıyla beraber işte proteinlerin yapısı anlaşıldı, hücrelerin çok daha detaylı yapılarla, organellerden oluştuğu anlaşıldı. Hiçbir şekilde tesadüfler sonucu işte çamurlu bir gözede evrimcilerin iddiası oydu Darwin zamanından bu yana. Hala da işte bazı böyle geri kafalı evrimciler hala onu iddia edebiliyorlar ne yazık ki. Diyorlar işte çamurlu gözede kendi kendine oluşabilir hücre. Bakıyorsunuz hücre işte öyle komik şey bir şey değil yani, basit bir, evet, yapı değil. Yani böyle bir şey iddiayı öne sürmek zaten çok komik kalıyor yani bugünkü bilim seviyesiyle değerlendirildiğinde. Şimdi hücrenin içinde mitokondri denen bir yapı var. bugün bakıyorsunuz nükleer enerji santralleri var ama yani bunu ona benzeştirmek bile çok şey kalacak, çok basit kalacak nükleer enerji santrali. Çünkü mitokondrideki nükleer reaksiyonları saymaya kalksak zaten hiçbir şekilde taklidi mümkün olmayan reaksiyonlar bunların hepsi.
İnşallah.
O zaman yani bunun tesadüfler sonucu oluşabileceğini iddia etmek çok yersiz, çok dayanaksız olmuş oluyor haliyle.
Zaten dediğiniz gibi şimdi en küçük canlıdan bütün en büyüğüne kadar, yani normal kompleks canlılara kadar hepsinde zaten o kadar muhteşem sistemler var ki zaten bilim dünyası o sistemleri taklit ederek teknolojiyi geliştirmeye çalışıyor.
Evet.
Yani bu zaten hani evrim savunmaya çalışanlar açısından yine bambaşka bir çelişkili durum. Evet. Hem kör tesadüflerle oluştuğunu iddia edeceksiniz. Hem de yani o tesadüflerle, kör tesadüflerle olduğunu iddia ettiğiniz canlının hareketlerini, yapısını, organlarını taklit ederek bunun üstüne bir de insanın aklını, bilgisini, teknolojisini katarak yeni bir şeyler geliştirmeye çalışacaksınız. Yani olacak iş değil. Mesela yunuslar, şimdi hani herkes biliyor solar sistemle bir takım yön tayinleri, işte cisim tayinleri, mesela denizaltılar denizin altında giderken bir takım dalgaları gönderip geri alarak ve bunların ses dalgalarının işte yaptıkları hareketi, çarptıktan sonra dönüş hızları, yani çok teknolojik bir takım cihazlarla ve matematik hesapları yaparak yönlerini bulmaya çalışıyorlar. Hı hı. Şimdi bunu yunuslar zaten var oldukları ilk günden beri çok daha mükemmel bir şekilde yapıyorlar. Yunuslar saniyede 200 bin frekans gönderiyorlar. Hı hı. Yani bu çok muhteşem bir sayı. Bir saniyede 200 bin frekans gönderiyor. Bu çeşitli yere çarptıktan sonra çenesinin alt çenesindeki bir algılayıcıyla bunları algılıyor. Hı hı. Beynine iletiyor. Ve daha sonra da yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bozuk para büyüklüğündeki iki ayrı cismin farklarını ayırt edebilecek kadar hassas bir sonuç çıkartabiliyor.
Maşallah.
Yani gerçekten maşallah demekten başka yani hiçbir şey yok. Çünkü hani deniz altında bunu yapan teknolojik aletler var. Ve burada bir matematiksel hesap var. Hı hı. İşte dalgayı gönderdik. Dalganın hızı şu kadar. Diyelim 5 saniyede döndü. O zaman bunun çarpıp geri gelme süresi bu olduğuna göre o cisim işte ne kadar uzaklıktadır? 2 kilometre, 3 kilometre uzaklıktadır diye matematiksel hesap yapan orada aklı olan insanlar var, makineler var. Yunus da bunu yapan ne? Yani Yunus'un bir matematik bilgisi mi var, bir hesap makinesi mi var elinde? Ya
eğitim
da bir
mi almış?
Eğitim mi almış? Evet. Yani tabii ki hiç şüphesiz ki Yunus ilk yaratıldığı andan itibaren Yüce Allah tarafından o donanımla yaratılmış. Evet, onun hiç inşallah farkında olmayan bu sistem, onun da var olduğu ilk günden beri mükemmel bir şekilde hem de şu anda hiçbir teknolojik aletle yapılamayacak hassasiyette zaten çalışıyor. Aynı şekilde yarasalarda, hı-hı, mesela küçücük şeyde güvelerde yine benzer bir sistem. Onların da ilk yaratıldıkları andan beri aynı şekilde devam ediyor.
Maşallah. İşte böceklerin uçuş sistemi olsun yine aynı şekilde.
Tabii.
Yani bunların hiçbiri zaten bir kuştan çok daha üstün bir şekilde uçabiliyor. Bir sinek, en basitinden bir meyve sineği, çok daha komplike bir uçuş sistemlerine sahip.
Maşallah.
Değil mi?
Evet.
Maşallah. İnşallah. Bunlar hiçbir şekilde tesadüfler sonucu olamayacak, evet, ortada. Üstün bir ilimle yaratıldıkları anlaşılıyor zaten.
İnşallah. Zaten inşallah. Kur'an'da sinek hani örnek verilen canlılardan, evet, bir tanesi. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ayette şu şekilde geçiyor. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Hac suresi 73. ayette. Yani gerçekten de çok basit gibi gözüken küçücük bir canlı o kadar mükemmel bir sisteme sahip ki saniyede 600 kere kanat çırpıyor.
Evet.
Bazı sinekler. Yani saniyede 600, evet, hareketi hayal etmek bile çok zor yani. İnsan...
Bir ayette de Hazreti Allah şöyle buyuruyor. Allah bir küçük sineğin kanadını bile örnek vermekten çekinmez. Tam mealen böyle olmayabilir.
Yani bilmiyorum, bir sineği örnek, evet, vermekten çekinmez diye geçiyor mealen.
O kadar, evet, komplike bir yapısı var ki inşallah.
Tabii inşallah. Yani zaten hani insan şimdi kendinden hayal etse kolunu bir saniyede en fazla kaç kere,
evet,
hareket ettirebilir. Yani işte ikidir, üçtür bilemiyorum. Ve bunu bir müddet sürekli yapmaya kalksa kolu ağrır, kaslarına zarar gelir, bir müddet sonra eklemlerine zarar gelir. Şimdi sinekler sürekli bu şekilde uçuyorlar. Var oldukları andan itibaren. Mesela sivrisinek suyun altındaki pupadan suyun üstüne çıkıyor. Çıktığı an uçmaya başlıyor. Yani hiçbir uçuş eğitimi yok. Daha önce uçan bir canlı görmemiş. Yani uçmak ne demek? Yani böyle bir şeyden bilgisi olması mümkün değil. O ana kadar suyun altında gelişimini tamamlamış. Bir anda çıkıyor ve uçuyor. Yani belli ki o uçmak üzere yaratılmış. Uçmak üzere her türlü teçhizata sahip bir şekilde var edilmiş. Ve Allah'ın dilemesiyle de en mükemmel şekilde uçuyor. Mesela bütün şu anda en gelişmiş uçakları bile farklı kuşların özelliklerini örnek alarak geliştirmeye çalışıyorlar. Mesela planörler diyemedim kuşun adını. Bu büyük kuşlar var. Büyük
albatros.
Kanat. Albatros. Evet. Evet. Albatros kuşlarının mesela kanat yapıları örnek alınarak
uzun mesafeleri kanat çünkü, çırpmadan uçabiliyorlar.
Aynen öyle. Albatros çünkü çok uzun mesafelere kanat çırpmadan uçma özelliğine sahip. Evet, ona göre bir dizayn oluyor. Mesela baykuş geceliğin çok sessiz bir şekilde avına pike yapabiliyor.
Havadaki sürtünmeyi sıfıra indiriyor.
Sıfıra indiriyor. Evet. Bilim adamları zaten onu araştırıyorlar nasıl olduğunu. Mesela onun uçuş tüylerinde keskin kenarlar olmadığını tam böyle uçlarında havanın akımını yumuşatan parçacıklar olduğunu fark ediyorlar. Bu sayede o işte sürtünmeden kaynaklanan ses azalmış oluyor. Hatta hemen hemen sıfıra inmiş oluyor. Evet. Böylece hiç ses çıkarmadan pike yapabiliyor. Şimdi hayalet uçak denilen artık hani en üst teknoloji olduğu söylenen uçaklara bu özelliği de eklemeye çalışıyorlar. Ki böylece hani radara yakalanmayan o uçaklar ses de çıkarmasın ve tamamıyla hayalet uçak haline gelebilsin diye.
Şimdi baykuş için sessiz uçması çok önemli. Çünkü bir tarla faresine gecenin karanlığında sessiz bir şekilde yaklaşabilmesi için hiçbir şekilde ses çıkmaması gerekiyor. Zaten kanat çırpmıyor o sırada. Çok hızlı halledecek işini ama tarla faresi de orada çok hassas da bir kulakları.
Tabii,
o da o şekilde yaratılmış ona karşılık olarak. Şimdi burada baykuş havadaki oluşabilecek o girdapları sese sebep olan kanat sesine, hava sesine sebep olan, titreşimlere sebep olan şey kanadın arkasında kalan hava akımına ait girdaplar. Bu saptanmış durumda. Bugünkü bilim seviyesiyle ulaştığımız bilgi bu. Yani uçuş tünelleri var biliyorsunuz. İşte uçakların kanatları buna göre dizayn ediyorlar. İşte bahsettiğiniz olay, tasarım olayında bu devreye girmiş oluyor. Şimdi bakıyorsunuz baykuş bunu o zaman uçuş tribünü mü oluşturmuşlar? Böyle vücutlarına böyle şekil mi vermişler? Hayır. Burada ne var? Bilgi var. Bilgi varsa onu üstün bir bilgiyle yaratıldığını da kanıtı olmuş oluyor bu.
Tabii ki.
İnşallah.
İnşallah.
Ve bu bilgi evrene baktığımızda hemen her yerde karşımıza çıkıyor. İnsan vücudunda da böyle. Şimdi mesela bir film göstereyim size. Bağışıklık sistemi çok güzel bir örneği bunun. Bağışıklık sistemimizde biliyorsunuz vücudumuz 100 trilyon kadar hücreden oluşuyor. Ve bunun yaklaşık 10 trilyonu insan hücresi ise 10 trilyon kadarı insan hücresi. Geriye kalanı pek çok yabancı hücreden oluşuyor. Mesela bağışıklık sistemi hücreleri var. Şimdi onları göreceğiz. Bir mikrop girdiğinde vücuda bunun antijenleri yani onu belirleyen şeyler yabancı özellikleri kanda dolaşıyor. Ve onları yakalayan bağışıklık sistemine ait hücrelerin üzerinde şöyle alıcılar karşımıza çıkıyor. Bakın bu bir alıcı. Şu mavi olarak görülen şey. Bu bekliyor alıcının gelmesini. Bakın o mikroba ait bir özelliği yakaladı şu anda. Yakaladı ama bir tane yetmiyor. İki tane alıcı. Ne kadar çok alıcı yakalarsa bu mikroba ait bilgiyi. Şimdi bağışıklık sistemi hücresi bakın alarma geçiyor. Bir uyaran aldı çünkü. Ciddi bir uyarı bu. Ve şu anda bölünmeye başlıyor bağışıklık sistemi hücresi. Bölünüyor. Çünkü artık antikor üretmek üzere harekete geçecek. Şimdi bu bir bilgi. Bu tesadüfler sonucu olmuş bir olay mı? Mümkün olabilir mi böyle bir şey?
Böyle
değil.
Bir şey olabilir mi?
Yani mikropların sayısınca alarma geçme durumu söz konusu. Alarma geçtikten sonra ne yapacak? Antikorlar üretmeye başlayacak. O antikorlar da gidip tabii ki o mikropları etkisiz hale getirecekler. Şimdi buradaki o zaman bu hiçbir şekilde tesadüfler sonucu açıklanamayacak bir bilgi. Bakın yine boğazdaki bir enfeksiyonda nasıl gerçekleşiyor? Olay yine detayıyla yine görelim.
Hayır, zaten oradaki o şeyin mikrop olduğunu elektron mikroskopla görülebilen o küçücük tek hücre nasıl anlayacak yani? Hangisi evet. mikrop, hangisi değil? Hangisi vücuda zararlı, hangisi faydalı? Onu evet. tespit edecek, özelliklerini alacak, alarma geçip bir de özellikleri gidip başka yere aktaracak. Yani normal şuurlu insan topluluğu olsa orada damarların içinde evet. onlar yapamaz yani. Orada düzensizlik çıkar, aksaklıklar olur, bilgi bir yerden bir yere aktarılırken yanlış olur, unutulur. Ya bunlar hiçbir şekilde hata yapmadan o bilgiyi Tabii. götürüp doğru yere her seferinde Allah'ın dilemesiyle aktarıyorlar yani. Ve bu yani bahsettiğimiz şeyler elektron mikroskopla görülebiliyor. Hani bırakalım çıplak gözle, normal mikroskopla bile gözükmeyen şeyler.
Evet. Yani bakın orada az önceki videoda gördüğümüz olay şuydu. Bağışıklık sistemi hücresi üzerindeki alıcılarla bir bilgiyi tarıyor.
Tarıyor.
Yani kan dolaşımındaki mikroba ait bir bilgiyi tarıyor. O bilgiyi yakalıyor. Mikrobun kendisini değil.
Evet.
Orada bir antijen aradığı, yani mikroba ait bir protein parçasını arıyor.
Ya oralarda o mikrop varsa onun izini bulmuş oluyor.
Evet, onun alıcısı da yine ona bağlanmak, kilitlenmek üzere hazırlanmış bir alıcı. Yani rastgele bir alıcı da değil. Yani bu şuna benziyor. Siz çanak anteni kuruyorsunuz. Çevirdiğiniz yön belli olması gerekiyor. Alacağınız frekansın değeri, işte LNB gibi bir cihaz takılıyor mesela çanak antenin önüne. İşte belli bir uydunun belli bir frekanslarını yakalamak üzere. Her şey ona göre ayarlanmış oluyor. Bu alıcı derken bundan bahsediyoruz. O alıcı da yine aynı şekilde o mikrobun antijenlerini yakalamak, mikrobun özelliklerini, proteinlerini yakalamak üzere hazırlanmış bir alıcı. Ve sayısınca alarma geçiyor. Ne kadar çok yakalarsa o derece alarma geçip o zaman bölünmeye başlıyor. Aynen. Muhteşem bir
Maşallah.
Sistem. Maşallah. Bakın boğazda mikroplar ilk olarak vücuda girince, görüyorsunuz, boğazda bir enfeksiyonu örnek olarak anlatalım burada. Mikroplar yeşille temsil edilmiş burada. Çoğalmaya başlıyorlar. Etrafına bakın, kan damarları da geçiyor. Mikroplara ait özellikler yine saçılmaya başlıyorlar etrafa. Bu yeşil küçük parçalar olarak antijenler bunlar. Mikroba ait proteinler etrafa yayılıyor. Bu bunun izleri. Mikroba ait izler. Vücutta dolaşmaya başlıyor. Şimdi bunun hemen sonrasında bakın ne olacak? Öncelikle vücudumuzda aslına bakarsanız bir lenf ağı var. Yani bir damar ağımız nasıl varsa bir de lenf damarı ağı var. Yani bademciklerimizi hani iki tane diyebiliriz. Aslında birçok bademciğimiz var. Onlar daha küçük boyutta. Bakın şimdi mikropları yakaladıkça yeşil hale geldiler ve büyümeye başlıyorlar hepsi tek tek. O lenf düğümlerinden bir tanesinin yakın çekimi bu şu anda. Kendisine dolaşımla ulaşan mikroplar içindeki bağışıklık sistemi hücrelerini bakın nasıl harekete geçirecek şimdi. Yeşil mikroplar geliyor. Şimdi lenf düğümünde bekleyen bağışıklık sistemine ait hücreler, lenfositler yani, o mikropları görünce ters bir şeyler olduğunu anlıyorlar ve olaya müdahalede bulunacaklar. Evet, mikroplar geliyor. Şimdi bir tanesi, özellikle bir tane hücre tipi, o lenfositlerden bir tanesi, o gelen mikroba karşı hassasmış. Ona ait alıcılar yalnızca onun üzerindeymiş. Ve şimdi o bahsettiğimiz olay yine aynı şekilde gerçekleşiyor. Ona ait, mikroba ait antijenler yakalandıkça, alıcılar tarafından tek tek, bu hücre tekrar alarma geçiyor. Şimdi gördü, az önceki filmde izlediğimiz gibi. Bakın alarmı yine verdi. Bu alarmdan sonra şimdi hücre bölünmeye başlayacak. Az önceki filmde izlediğimiz gibi. Ve yalnızca bu lenfosit, yani bu mikroba bir mikrobu yakalamaya ayarlanmış, hazırlanmış olan hücre önce göç ediyor. Nereye doğru? Lenf düğümünün ortasına doğru. Yani diğer arkadaşlarından ayrılıyor. Bir göç hadisesi var burada. Göç ettikten sonra uygun bir yerde bölünmeye başlıyor şimdi. Bölünmeye başlıyor ve amaç ne burada? Antikorları üretmek. O mikrobu etkisiz hale getirecek olan antikorları üretecek birazdan. Bakın. Şimdi antikorları yaymaya başladı üzerinden. Çok özel üretilmiş. Bunlar güdümlü füze gibi düşünün. Bu antikorları. Bunlar da özel. Bakın şimdi salıverildiler topluca üretildikçe. Bunlar şimdi gidip o mikroba anahtar kilit şeklinde bağlanıp o mikrobu etkisiz hale getirecek olan güdümlü füzeler.
Maşallah.
Mikrobu etkisiz hale getiriyorlar şimdi yapışarak. O mikrop artık hareket edemiyor. Yani etrafa yayılma ve bölünme yeteneğini kaybetmiş oluyor. Etkisiz hale getirilmiş oluyor. Böyle olunca şimdi etrafta dolaşan makrofaj denen başka bir bağışıklık sistemi elemanı var. Makrofaj denen lenfosit tipi var. Bunlar da çöpçü hücre gibi bu etkisiz hale getirilmiş olan mikropları tek tek yakalayıp sindiriyorlar. Etkisiz hale getirilmiş olan mikroplar bu şekilde ne bölünebiliyorlar, çoğalabiliyorlar artık. Bölünmelerin sayısı durdurulmuş oluyor, hızları. Makrofajlar, çöp hücrelerde bunları tek tek yakalayıp sindiriyorlar, imha ediyorlar.
Böylece şimdi, normale dönüyor sistem.
Evet. Böylece bir alarm verildiğini nasıl gördük? Ondan sonra olayın nasıl sonlandırıldığını da gördük. Başından sonuna kadar ne var burada? Bilgi var. Bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Şimdi, tesadüf var mı?
Asla.
Tesadüfün olduğu yerde zaten bilgi olmaz. Zaten bilgi teorisi de bunun bir yaratıcının olduğunun, Allah'ın yarattığını ortaya koyan bir teori biliyorsunuz. Evet. DNA bunun en büyük kanıtı aynı şekilde. Çünkü hani bir şeyler oluyor, olaylar gerçekleşiyor, bir üretimler yapılıyor. Evrimciler ne diyor materyalistler? Bunlar tesadüfler sonucu gerçekleşir diyorlar. Ama bir de bakıyorsunuz DNA var, o hareketlerin nasıl olacağı detaylı olarak tarif edilmiş o DNA'da. Binlerce ciltlik bir ansiklopedide satır satır, harf harf çok detaylı olarak tarif edilmiş ne olacağı. Burada tesadüf o yok diye bağırıyor zaten.
Tabii ki.
Yani buradaki gerçek bize çok açık net bir şekilde söylüyor bize. Diyor ki burada tesadüf yok. Bir bilgiye dayalı olarak bunlar oluyor diyor.
İnşallah.
Şimdi ne demek bu? Yaratılış demek.
Biraz önce konuştuğumuz şeydi hani mesela uçan canlılardan bahsediyoruz. Yani şimdi normalde uçan canlı yokken evrimcilerin akıl almaz iddiası ne? Sürüngenler kanatlanıp uçtu diyor.
Evet.
Şimdi uçan canlı yokken uçmaya ait zaten bir bilgi yok. Yani uçma diye bir kavram yok. Uçmanın nasıl olacağına dair, uçmayı sağlayacak kanadın nasıl olması gerektiği, aerodinamik yapısının nasıl olması gerektiği, kemiklerine, bunların hiçbirine ait bilgi yokken tesadüfler dediğiniz gibi o bilgiyi nasıl oluşturabilir? Yani orada normal sürüngenin her bir DNA'sında ona ait işte her türlü bilgi en ince detayına kadar var. Ama kuşta uçmaya, kanada, bunun bütün yardımcı unsurlarına, içi boş kemik yapısına, ona göre uygun solunum akciğer, sistemine, tabii, akciğer yapısına kadar bütün bu bilgiler de onun DNA'sında var. Sürüngenin DNA'sında bu bilgiler yok. Hangi tesadüf onun içine bu bilgiyi koyabilir? Böyle bir şey olabilir mi?
Mümkün değil.
Yani diyorlar ki bir tane kitabı alacaksınız, işte tesadüfen yerden yere çarparken o kitabın içine bir fasikül daha eklenecek. Biraz daha yerden yere vurup duvara atacaksınız, işte iki fasikül daha eklenecek. Yani bu zaten bu kadar akıl almaz, hani bilme, akılsızca, akla, yani,
evet,
yani çok çok akılsızca bir şey. Yani evet, böyle bir şeyi iddia etmek bile hayal edilebilecek bir şey değil. Çünkü zaten hakikaten uçmak o kadar mükemmel bir şey ki, yani insan bir kuşu seyrederken Allah'ın sonsuz kudretini, azametini görüyor. Zaten yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayette, Mülk Suresi 19. ayette şöyle geçiyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yani gerçekten de onları gökyüzünde Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Yani yoksa bütün o kanunu yaratan, o kuşların havada durması için işte bugün bilimsel olarak nasıl olduğunu anlatıyoruz. Yani aerodinamik yapısı, hava basınçlarındaki farklar. Bütün zaten bunları hiç yoktan var eden, onları dolayısıyla havada tutan zaten Rabbimiz. Kuşları da, uçakları da, helikopterleri de hepsini hiç yoktan var edip gökyüzünde onları tutan hiç şüphesiz Yüce Allah.
İnşallah tabii.
İnşallah.
Ki hatta ünlü bir evrimci Fred Hoyle şey diyor, hücrenin içindeki kompleksliği anlatmaya çalışırken onu bir Boeing 747'nin örneğine benzetiyor. Diyor ki bir hücreyi tesadüfen oluşma ihtimali diyor çok düşüktür diyor. Bu şuna benzer diyor. Bu Boeing 747 bütün aletleriyle bir hangarda dağınık olarak bulunsun. Onun bir kasırga essin de o parçalar bir araya gelsin. O Boeing 747 uçar hale gelsin. Mükemmel hale gelsin. Bu buna benzer diyor. Hücrenin tesadüfen oluşma ihtimali buna benzeyebilir ancak diyor. Bu ne kadar ihtimal dışıysa bu da bu kadar ihtimal dışıdır diyor. Hücredeki kompleksi
yani
açıklarken.
İmkansızdır diyor yani.
Evet, ki kaldı ki bir kuşu dediğin gibi havada uçarken görüp de bir Boeing 747'yi nasıl insan diyemiyorsa, bu bir işte mühendisler eseri, işte uçuran bir pilotu var, uçuş mühendisleri var içinde. Onun işte hazırlanması için kanat aerodinamiği, motorları vesaire çok detaylı olarak hangi civatasının nasıl olacağı, onun çapı bile özel ayarlanmış. O nasıl tesadüfen eseri olamayacağını iddia kimse edemiyorsa tesadüfen olabileceğini, bir kuşun da aynı şekilde edememesi gerekiyor. Yani. Yaratıldığı kesin. O nasıl bir yapan Boeing ya da işte Airbus firması varsa, kuşları da yaratan Allah.
İnşallah.
İnşallah. Tabii yani nereye bakarsak her yerde Allah'ın imzasını görüyoruz. Yani Allah'ın yarattığının kanıtlarını her yerde görüyoruz inşallah.
İnşallah.
Şimdi öyle bir şey ki materyalizm bunun dışında biliyorsun insan fizyolojisi de çok detaylı olarak öğrenildikçe, örneğin işte duyularımızın nasıl olduğu öğrenildikçe, mesela görmenin nasıl olduğu, işitmenin nasıl olduğu, hissetmenin, dokunmanın nasıl olduğu anlaşıldıkça karşımıza çok büyük bir gerçek çıkıyor. O da şu: biz bütün dış dünyamızı elektrik sinyalleriyle algılıyormuşuz. Yani bu şu demek: her şey bir arada bir kod çözücü var. Yani dokunduğumuz zaman bunun basıncı bana elektrik sinyalleriyle ulaşıyor beynime. Ama elektrik sinyali olarak kendisi ulaşmıyor. Elektrik sinyalleri kaç milivoltta geliyorsa beynimde deşifre ediliyor ve ona ait bir algı var benim kafamda, beynimin içinde. Görme de yine aynı şekilde. Görme, fotonlar gözüme çarptığında retinada yine elektrik sinyallerine çevriliyor ve beynime ulaşan yalnızca bir elektrik kodu. O elektrik kodu deşifre ediliyor ve beynimde yine bir algı olarak var. Bir kavram olarak var.
İnşallah.
Bütün algılar
beynin
bu şekilde.
Beynin içine giren bir ışık yok yani.
Yok.
Zaten kapkaranlık bir yer beynin içi.
İşitme de aynı şekilde. Bütün ısı da aynı şekilde, tatlıma da aynı şekilde. Bakın onunla ilgili bir sunum var. İnşallah uygun görseniz onu gösterelim.
İnşallah.
Bize bu gerçekler şunu gösteriyor ki materyalizm bugün gerçekten de artık hiçbir şekilde ayakta tamamen çökmüş durumda. Yani madde dediğimiz şey aslında beynimizdeki kavramlardan ibaret. Daha doğrusu ruhumuzdaki yaşadığımız bütün olaylar ruhumuzda algıladığımız bir hayalden ibaret. Başka hiçbir şey değil. Maddenin kendisine asla ulaşamıyoruz. O yüzden buna hayalin diğer adı madde diyebiliyoruz. Ki hocamızın da Sayın Adnan Bey'in de bu isimde pek çok eseri var. Bu görüşü anlatan. Kuledeki Küçük Adam, Hayalin Diğer Adı Madde, Maddenin Gerçeği, Maddenin Ardındaki Sır adlı kitapları hep bunu anlatan şeyler.
İnşallah.
Çünkü bakın biz bu çok önemli bir konu. Şimdi bunu çok dikkatle dinlemesi gerekiyor dinleyicilerimiz ve izleyenlerimizin. Çünkü bu gerçekten insanın hayatında çok büyük değişikliklere sebep olacak bir bilgi. Bunu herkesin bildiği şeyler ama toplu olarak anlattığımızda gerçekten de insanın dünyaya bakış açısı, dış dünyaya bakış açısı gerçekten değişiyor. Çünkü neden? Biz hayatımız boyunca daha çocukluğumuzdan orta yaşlarımıza ve yaşlanıncaya dek hep bir bilgi bize verildi. Neydi bu? Madde mutlaktır bilgisiyle yetiştirildik. İşte hiçbir şekilde madde her zaman gerçektir. İşte sert dokunduğun zaman sert, işittiğin zaman sesiyle, görmesiyle her şey gerçektir. Ama bugün bilim dünyası bunun işte böyle olmadığını gösteriyor. Az önce ön bilgisini verdiğim şekliyle bize ulaşan yalnızca bilgi. Hangi bilgilerle muhatabız? Bir defa görme yine bilgiyle ulaşıyor bize. İşitme dediğimiz şey kulağımıza ulaşan ses dalgaları elektriğe çevriliyor. Bu işitme şeklinde beynimize ulaşıyor yine kavram olarak. Koku da aynı şekilde, tatma da aynı şekilde ve dokunma da. Sertliği ve yumuşaklığı yine biz elektrik beynimize ulaşan elektrik sinyallerini deşifre ederek öğrenmiş oluyoruz. Bir bilgi olarak. Bu durumu bakın ünlü bir bilim adamı Profesör Frederick Bester bakın şöyle özetliyor. Bir gölge evrenle muhatap olduğumuzu şöyle özetliyor. Diyor ki bazı düşünürlerin insan bir hayaldir. Aslında bütün yaşananlar geçici ve aldatıcıdır. Bu evren bir gölgedir şeklindeki sözleri günümüzde bilimsel olarak kanıtlanıyor gibidir diyor. Yani ne demiş oluyor? İnsan vücudu da bir hayal. Aslında bütün yaşananlar geçici ve aldatıcı ve bu evren bir gölgedir diyor. Yani muhatap olduğumuz şey bir gölge evren. Gerçeği asla değil. Nasıl gördüğümüzün bir detayına bakalım isterseniz. Şimdi bir cisimden genellikle fotonlar, parçacıklar halinde gözümüze ulaşıyorlar ve lensten kırılarak retinanın üzerine düşüyor bu fotonlar. Gördüğünüz gibi videoda. Retinanın üzerine düşünce retinadaki ışığa hassas hücreler bunu hemen elektrik sinyaline çeviriyorlar ve bu elektrik sinyalleri toplu olarak beynin arkasındaki görme merkezine ulaşıyor. Ve biz dışarıdaki bir vazoyu beynimizde bir vazo olarak görüyoruz. Yani bir algı olarak görüyoruz. Buradaki hassas konu şu. Biz yalnızca beynimizin içindeki vazoyu görüyoruz. Dışarıdaki vazoyu görmüyoruz. Yani beynimizin içinde gören bir göz var aslına bakarsanız. Yani görme merkezinde. Neden? Çünkü bakın yaşadığımız her şey yine burada yine özet olarak yine geçelim. Beynimize gözümüzdeki oluşan elektrik sinyalleri görme merkezine geliyor. Beynimizin arkasında aslında çok küçük bir yer. Bir mercimek tanesi büyüklüğünde küçücük bir yer burası. Ve burada bir algı olarak oluşuyor. Elektrik sinyallerinin sonlandığı yer görme merkezi. Ve biz bütün bu yaşadığımız tecrübelerimizi, işte yaşadığımız odayı, dışarıda dolaşırken işte bir deniz kenarında dolaşıyorsak denizi, etrafımızdaki gemileri, uçakları, insanları, etrafımızda tanıdığımız bütün insanları bu görme merkezinde görüyoruz.
Ve hepsini bir algı yaşıyoruz. Olarak görüyoruz. Evet. Zaten bunun en güzel delillerinden bir tanesi de o beyinde mesela görme merkezine giden sinirlere o vazonun elektrik sinyalleri verilse, yani vazo görüntüsünü oluşturan elektrik sinyalleri evet. verilse zaten biz vazo görmüş gibi vazoyu görüyoruz yine. Tabii. Yani ortada bir vazo olmasına gerek yok.
O örneğe geleceğiz.
Evet, hayır ben evet. biliyorum hani şeyi bir de mesela o da herhalde zaten sunumun içinde var. Bunun en canlı örneklerinden biri de rüya. Yani hepimizin hani sıklıkla yaşadığı bir şey. Orada göz kapalı, ses yok, hiçbir şey yok. Bütün bunlar yine aynı gerçekliğiyle neredeyse oluşabiliyor. Yani evet. işte insanları görüyoruz, arkadaşlarımızı görüyoruz, tatile gidebiliyoruz.
Ve onlar
İşe
olmadan görüyoruz.
Tabii hiçbiri onlar yokken yattığımız yerde kapkaranlık bir oda, gözümüz kapalı, ses yok, gayet her şey orada sıfırken bütün normal hayatta yaşanılan şeyleri, korkuları, işte acıları, evet. yani bunların hepsini orada hissedebiliyoruz. Evet. Yani zaten bu da bunun belki de hani sürekli yaşadığımız bir ispatı oluyor.
Tabii ki. Yani bunu o kadar çok tecrübe ediyoruz ki bu zaten yani görünmeyecek gibi bir şey değil yani, fark edilmeyecek bir gerçek değil. Bakın çünkü bütün diğer algılı beynimizde mesela görüyoruz dedik. Beynimizde gördüğümüzde beynimizde bir ışık yok giren beynimize. Bakın beynimizin içi tamamen karanlık. Yani kafatası zaten ışığa tamamen izole edilmiş bir yapıya sahip ve beynimiz hiçbir şekilde ışıkla muhatap olmuyor ömür boyunca. Kapkaranlık bir ortamda çok ışıltılı bir dünya görüyoruz. Pırıl pırıl bir dünya görüyoruz. Mesela bir örnekle açıklayalım. Gözümüzün önünde duran bir mum varsa bu mum her halükarda gözümüzdeki elektrik sinyallerinin kodlanmış olarak bu görme merkezine ulaşması sonucu beynimizde oluşan bir mum görüntüsü görüyoruz. Hı hı. Ama mumun ışığı hiçbir şekilde beynimizi ışıklandırmıyor, aydınlatmıyor aslına bakarsanız. Hı hı. Beynimizin içi hep karanlık kalıyor. Hı hı. Yani bizim burada ulaşmaya çalıştığımız, anlayacağımız son nokta şu olmuş oluyor. Bir defa algılayan beyin değil. Yani ruhla muhatabız biz burada. Evet, yani şöyle. Burada aydınlık olarak gören şey aslında ruh. Beyin değil. Onu anlatmaya çalışıyorum.
Çünkü beyinde orada bir ekran yok.
Tabii.
Yani görüntünün oluştuğu bir şey yok. Yani evet. orada hani biraz önce orada bir gören göz var gibi bir benzetme olarak söylenen bir şey. Ama orada gören bir göz de yok beynin içinde. İşte bir mercimek büyüklüğünde bir et parçası var. Evet. Kolesterolden, yağdan, proteinden oluşan bir parça var. Yani o görüyor demek zaten akıl alacak bir şey değil. Çünkü onun da daha küçük parçasına baktığımız zaman atomlar var. Yani atomlar görüyor demek lazım. Atomlar duyuyor demek lazım. Gördüğünden, duyduğundan atomlar bir yorum çıkartıyor olması lazım. Yani çünkü tanıdığı birini görünce seviniyor. İşte ahenkli bir ses duyunca, bir müzik sesi duyunca hoşuna gidiyor. İşte gürültü gibi bir şey duyunca rahatsız oluyor. Yani bunları atomlar mı yapıyor? Yani sonuçta bütün bunları algılayan ruh.
Metafizik. Olay tamamen metafizik. Yani bilimin vardığı nokta bu. Bakın yine bir bilim insanı Diane Ackerman şöyle söylüyor. Diyor ki beyin sessizdir, karanlıktır ve suskundur. O hiçbir şey hissetmez. O hiçbir şey görmez. Beyin bir elmayı hayal eder ve bunu gerçek gibi yaşar. Gerçekten de beyin hayal ettiği bir elma ile gözlemlediği arasında zar zor fark görür. Beyin bilinç değildir. Başka bir deyişle makina içinde hayalettir bilinç diyor. Yani ruhtan bahsediliyor burada. Hı. Yani burada kastettiğimiz bilinç yani olayları fark eden, yaşayan şey beynimizin kendisi değil. Burada tamamen olay metafiziğe geçmiş oluyor artık. Ruha geçmiş oluyor. Ve ruhun kanıtlarıyla karşı karşıyayız burada. Bakın yine aynı şekilde diğer bütün algılarımız. Ses dedik. Dokunma, derimize dokunan bir iğne aynı şekilde acıya sebep oluyorsa, bir pizzanın kokusunu duyuyorsak, çok güzel bir kokuyu. Bunların hepsi yine beynimizdeki elektrik sinyalleri olarak var. Ve biz bunları o karanlık beynimizin içinde yaşıyoruz. Beynin içinde ne ses var, aslına bakarsanız ne koku var, hiçbir şey yok. Ve biz yaşadığımız ortam içinde bütün bu algılar toplu olarak bize verildiği anlaşılmış oluyor burada. Bakın biraz daha devam edelim. İçimizde yaşadığımız bir dünya var ve bu hiçbir şekilde gerçeğiyle, aslıyla muhatap olmuyoruz. Tamamen elektrik sinyalleriyle muhatabız ve çözülmüş olan, deşifre edilmiş elektrik sinyalleriyle muhatabız. Bütün kainat, bütün evren, gezegenler, yıldızlar hepsi yine aynı şekilde. Hiç farklı değil. Burada çok büyük bir aldatma yöntemi var. Yani kandırıldığımız bir nokta var. O da şu, uzaklık algısı. Şimdi insan üç boyutlu görme şeklinde bütün bu duyularla muhatap tabii ki. Eğer bir konferans salonundaysak ya da bir salondaysak, işte derinliği olan bir salondaysak, bazı cisimlerin bizden uzak olduğu algısına kapılıyoruz. Ama bu yalnızca bir algı. Oysa bakın yıldızlar için de aynı şey de geçerli bu. Bir insan düşünün, bu yıldızları gözlemlediğini farz edelim teleskobuyla. Bütün bu kainatta gördüğü işte bu yıldızlar, gezegenler, güneş, ay hepsi sonuç itibariyle nerede olmuş oluyor algı olarak? Yine o görme merkezinde, yani o küçücük mercimek büyüklüğündeki görme merkezinde gerçekleşmiş oluyor. Yani uzaklık yine bir algı olarak var. Bir mesafe yoksa hiçbir şekilde yok. Hatta bunu fizyolojide, görme fizyolojisinde paralaks görme sistemi diye tarif edilir. Tek gözde bakıldığında uzaklık yoktur hiçbir şekilde. Evet. Çift göz, her iki gözün retinasına düşen görüntü arasında yaklaşık 5 santimetrelik bir fark olduğu için, bakış açılarından dolayı, daha doğrusu 5 santimetrelik bir fark varmış gibi, bunlar beyinde bir algı olarak yine birleştirildiği için derinlik hissi bu şekilde oluşuyor. Yoksa bir derinlik hiçbir şekilde yok. Bizim muhatap olduğumuz şey retinanın üzerine düşen iki boyutlu bir görüntüden ibarettir her halükarda. Bedenimiz de yine bizi aldatan başka bir algı. Oysa yürürken gördüğümüz bedenimiz yine görme merkezimizdeki bir görüntüden ibaret. Ya da eğer bir salonda oturuyorsak vücudumuzu yine aynı şekilde bu salonda otururken göreceğiz. Burada ortaya çıkan sonuç şu. Bu oda mı bizim içimizde yoksa biz mi odanın içindeyiz? Hayır, şu ortaya çıkmış oluyor. Oda bizim içimizde.
Evet.
Ya da sokakta dolaşırken de yine aynı şekilde. Bütün İstanbul bizim beynimizin içinde yaratılıyor. Ya da bütün Türkiye hangi şehirdeysek veya dünyanın neresindeysek. Yoksa biz hiçbir şekilde o odanın içinde değiliz. Bir algı olarak var bunların hepsi. Peki dışarıdaki dünyaya ulaşabilir miyiz? Bu teknik olarak mümkün mü? Bütün laboratuvar aletlerini kullanalım. En ileri teknolojik aletleri, cihazları varsa kullanalım. Maddenin var olduğunu kanıtlayabilir miyiz? Bunu çok detaylı olarak incelenmiş ama şu sonuca varılmış. Hangi teknik cihazı kullanırsanız kullanın, sonuçta kullanacağınız cihazlar da yine sizin bu algılar dünyasının birer parçası nihayetinde. Daha farklı değiller. O yüzden hiçbir şekilde maddenin aslına ulaşamıyoruz. Madde Allah yarattığını söylüyor tabii ki var. Allah'ın yarattığı olarak var tabii ki madde. Yani biz yalnızca maddenin kendine aslına ulaşamıyoruz bu yaşadığımız hayat boyunca. Bu ayrımı yapmak önemli. Evet, geçelim diğer slayda. Burada da bakınız. Az önce Erkan Hocam senin bahsettiğin olay. Şimdi beynimizi teorik olarak beynimizden çıkardığımızı düşünelim ve bir kabın içine koyduğumuzu düşünelim. Bu beyne çeşitli elektrik kablolarıyla bir bilgisayardan veriler iletildiğinde pekala istediğimiz hayatı bu beyne yaşattırabiliriz. Bu bilgisayardan öyle bilgiler aksın ki bu beynimize. Örneğin işte bir kuşun öttüğü ses olarak ulaşsın, görüntü olarak ulaşsın. Hatta dokunma olarak da ulaşsın, koku olarak da bütün veriler bu şekilde teorik olarak diyorum. Teknoloji daha da ilerledikçe bunu gerçekten de realize ediliyor bunlar. Yani gerçekleştirilen şeyler.
Şu ana kadar yapılmış hep filmler var bununla ilgili.
Üç boyutlu animasyon ortamda insanlar yaşayabiliyorlar. Sanki oradaymışçasına. Koku da verilebiliyor bu insanlara. Dokunma hissi de eldivenlerine verilebiliyor. Bu insanlar bu ortamı yaşayabiliyorlar pekala. İşte böyle bir ortamda demek ki olabiliyorsa insan, teorik olarak da yine pratik olarak da bunu gerçekleşiyorsa bunlar, pekala aldatılabiliyoruz demek ki. Yani yaşadığımız ortam pekala aldatıcı olabiliyor. Ki biz bunu az önce senin de bahsettiğin gibi algılar sonuçta rüya ortamında zaten bir aldanış yok mu? Var.
Kesinlikle, tabii ki.
Bir arkadaşımızla karşılaşıyoruz, tanışıyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz, belki tartışıyoruz, belki muhabbet ediyoruz. Belki bir trafik kazası yaşıyoruz mesela, bakın insanlar dokundukları şeye var derler. Değil mi, hissettikleri şeye? Bir otobüs düşünün. Rüyamızda da bu otobüse dokunup hissedebiliyoruz. Ama trafik kazası da yine geçirebiliyoruz. Rüyamızda geçirebiliyoruz. Hastaneye de kaldırabiliyorlar bizi rüyamızda aynı şekilde. Bunların hepsi dış gerçek hayatta yaşadığımız olaylardan hiçbir şekilde farkını zaten göremiyoruz. Beynimiz buna aldanıyor mu? Aldanıyor. Şu ankinden bir farkı var mı? Hiçbir farkı yok. Çünkü yine algılar var. Orada da algı var. Burada da yine aynı şekilde algı var. Ruhumuza gösterilen veriler var. Algılar var. Ve biz bunlarla muhatabız. Bakın, bir merkezden bize bütün bu algılar veriliyor ve biz bu hayatı yaşıyoruz. Algılardan başka hiçbir şey yok. Aynı şekilde hayatımızın da bir rüya olmadığına dair hiçbir kanıt yok elimizde. Evet. Çünkü insan rüyasında da mesela saati durdurarak kalkabiliyor, işe yetişmek üzere hemen yatağından fırlıyor. İşte çok hızlı duşunu alıyor, dişini fırçalıyor, giyiniyor, fırlıyor, otobüse yetişmeye çalışıyor. Kan ter içinde bir anda gözlerini açıyor, yine rüyadaymış. Bunu kaç kez yaşamıştır? Pek çok insan yaşamıştır bunu, biz de yaşadık. Herkes yaşayabiliyor bunu. Peki rüyanın içinde de yine rüya görebiliyorsak, bunu hala ayırt edemiyorsa bizim beynimiz, ruh olarak bunu ayırt edemiyorsak bu verilerin gerçekliğine, o zaman şu anda da yine yaşadığımız hayatın bir rüyadan daha farklı olmadığını kimse ispat edemez bize. Kanıtlayamaz.
Hocam, zaten siz daha iyi bilirsiniz, hani tıpta sonuçta hipnozla, evet. Yani birisi hipnoz etkisindeyken ona söylenilen şeyleri sanki gerçekmiş gibi yaşıyor. Yani hani bilgisayarla elektrik sinyali göndermekten daha da şey, yani elektrik sinyali de göndermeden öyle bir telkine açık hale geldiği
o
zaman
kadar
bir
kolay
insan
beyni aldatmak,
yani evet, yani işte tabii. Bir odadasın deyince işte o odada görüyor kendini. İşte şurada televizyon var, yanında falanca arkadaşın var. Önünde işte meyveler var dense hepsini görüyor. Onu yese tadını alıyor, değil mi? Yani hani bu kadar gerçekmiş gibi yaşayabiliyor. Zaten demek ki beyin hakikaten çok kolaylıkla böyle, evet, bir şeyi gerçek zannedebiliyor.
Evet. Tıpta hipnoz çok kullanılan, yaygın olarak kullanılır. Özellikle psikoterapide çok yaygın olarak kullanılıyor. Mesela kişinin geçmişine dönülür. O gün o kaç yaşındaysa işte kaç sene önceki bir olayı çocukluğuna dönülüp mesela o olay aynen yaşattırılır. Aynen yaşar o ortamı kişi. Ve tüm detaylarıyla belki günlük hayatta, yani normalde sorsanız, uyanırken ona hipnoz altında değilken sorsanız cevap veremeyeceği detayları size çok rahatlıkla anlatıyor kişi. O ortamı tekrar yaşıyor insan. Bu bir anlamda hem kaderin de bir kanıtı olmuş oluyor aslına, evet, bakarsanız hipnoz. Hem aynı şekilde yaşadığımız hayatın verilere dayalı bir hayat, bir aldatma ortamı olduğunun da bir kanıtı olmuş oluyor inşallah. Evet. O ortamda mesela kişiye diyorsunuz ki size şu anda çok sıcak bir şey dokunduruyorum diyorsunuz eline. Dokundurduğunuz zaman eli mesela kabarabiliyor yanık olmuşçasına.
Su topluyor.
Su topluyor aynı şekilde. Vücut bu şekilde de tepkiler verebiliyor. O derece inanıyor vücut buna. Yani tüm vücuduyla, tüm benliğiyle inanmış oluyor buna. O kadar kolay insan vücudunu, insan beynini, ruhunu kandırmak. Başka bir örneğe geçelim. Pardon, burada hemen şu noktaya gelmemiz lazım. Peki bütün bunları algılayan kim? Çünkü beynimiz mi? Yani materyalizmin iddiası bütün bunların beyin tarafından algılandı. Ama bakın yine teorik olarak beynimizi kafatasımızdan çıkardığımızı farz edelim ve sinirlerimizi de teorik olarak yine uzatarak beynimizi bir masanın üzerine koyduğumuzu farz edelim. Şimdi böyle bir ortamda yine parmağımızla dokunduğumuzda beynimize bakacağız, yine hissettiğimiz bir şey, yine algıladığımız bir şey. Yani bu dünyanın bir parçası. Yani maddeler dünyasının, madde aleminin bir parçası. Yine kendisi de bu alemin bir parçası olmuş oluyor. Algılanan bir şey olmuş oluyor. Ya algılayan bir şey değil, algılanan bir şey olmuş oluyor yine aynı şekilde. O zaman bizim bahsettiğimiz algılayan şey demek ki bu dünyanın dışında bir şey. Yani metafizik, fizik ötesi bir şey olmuş oluyor. Ki o da bütün vardığımız nokta tabii ki algılayanın ruh olduğu gerçeğine ulaşmış oluyoruz bu noktada. Ve bu ruh, bakın, çocukluğumuzdan itibaren bize üflenen, Allah'ın bize üfürdüğünü söylediği, bu Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdiği bir ruh, kendi ruhundan bir ruh. Ve bütün yaşadığımız bir dünyada bir illüzyondan başka hiçbir şey olmadığı anlaşılmış oluyor. Bilimsel veriler ışığında bu noktaya rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Maddenin bir hayal niteliğinde, hayal değerinde bir şey olduğu gerçeğine ulaşıyoruz.
Zaten bir de öyle bir şey var ki, yani hiçbir zaman materyalistlerin asla açıklayamayacağı bir şey, bütün bunları algılayan ruh ve bütün bunlardan bir yorum çıkartan, yani sonuçta bu gördükleriyle, işittikleriyle, tattıklarıyla hisleri olan bir varlık insan. Yani şefkat duygusu diye bir şey var. Yani bunu zaten maddenin nesiyle açıklayabilirsiniz ki? Yani insanın işte zor durumda birisini gördüğünde veya işte o anda sıkıntı çeken yaşlı bir insanı gördüğünde bir içindeki bir acıma hissi var. Ona duyduğu bir şefkat var. Veya küçücük bir bebeği, çocuğu gördüğünde hissettiği bir duygu var. Çok sevdiği bir dostunu gördüğünde hissettiği bir şey var. Yani bunları zaten maddenin nesiyle açıklayacaksınız ki, yani beyinle mi? Hani sevgiyi hep kalple özdeştirmeye çalışırlar ama kalp dediğimiz şey sonuçta bir kas parçası. O da zaten o algının içinde algıladığımız bir şey. Zaten onun içindeki tanımı da kan pompalayan bir kas, bir pompa. Yani bunun ne sevgiyle, şefkatle, merhametle hiçbir şeyle alakası yok.
Tabii atomlar mı değil?
Atomlar mı? Yani
hiçbir şeyle değil.
Sonuçta zaten bütün bunları eğer Allah'ın üflediği ruha bağlamazsa insan, yani doğrusunu söylemezse, ortaya atacağı yalanın vardığı noktada bütün bunları şuursuz atomların yaptığını iddia etmesi gerekiyor. Yani bu kadar akıl ve bilim dışı bir noktaya geliyor. Çünkü o gidip algı merkezine bağlamaya kalkarsanız bütün bunları, o algı merkezi sonuçta atomlardan meydana geliyor.
Evet.
O zaman bütün bu işleri atomların yapıyor olması lazım. Atomların görüyor, duyuyor, işitiyor. Atomların işte bunlarla bir fikir yürütüyor. İşte aklıma geldi diyoruz. Yani ne demek aklıma geldi? Yani nereden geldi aklına? Belli ki Allah'ın dilemesiyle insanın aklına geliyor.
Evet.
Mesela daha önce düşünmediği bir şey bir anda insanın aklına gelebiliyor. Bir fikir, bir söz arkasından, ağzından çıkabiliyor. Bunlar Allah'ın dilemesiyle oluyor. Nasıl Allah bütün canlılara doğadaki vahyediyor ve onlar bir şekilde hareket ediyorlar kendi yaratılışlarına göre. Arı gidiyor, bal yapıyor. İşte sinek kendince uçuyor. Deve suyu vücudunda depoluyor. İnsan da aynı o şekilde Allah'ın dilemesiyle kendine verdiği özelliklerle konuşuyor, düşünüyor, fikir beyan ediyor ve yaşantısını devam ettiriyor. Zaten bunun dışındaki her türlü iddia şuursuz atomları haşa ilahlaştırmak çabasından başka hiçbir şey olmayacaktır.
Şimdi bahsettiğiniz bütün özellikler tabii ki ruhun özellikleri ancak. Allah'ın bize vermiş olduğu özellikler, Allah'ın tecellileriyle ortaya çıkabilecek duygular, şefkat, merhamet, hepsi affedicilik. Bunların hepsi işte ruhun özellikleri. Peki madde var mı, gerçekten madde var mı? Bakın işte kuantum fiziği de bugün ulaştığı noktada maddenin aslında hiçlik olduğunu ortaya koyuyor. Bunu ben söylemiyorum. Çok ünlü bir kuantum fizikçisi Fred Allen Wolf. Kuantum fiziğinde çok ünlü bir profesör, tanınan birisi. diyor ki maddenin hiçlik mertebesinde olduğunu bakın kendisi ifade ediyor. Bizim yaşadığımız gezegendeki hayatın, evrenin ne kadar boş olduğunu düşündüğümüzde bir sürpriz olduğunu anlayabiliriz. Aslında evrenin %99'undan fazlası hiçbir şeydir. Evrenin endişe verici bir hızla genişlemekte olduğunu dikkate alırsak daha önce hiç olmadığı kadar hiçlik meydana gelecektir diyor. Yani gerçekten de bir elektron diyoruz ve bir çekirdek diyoruz. Çekirdek biliyorsunuz proton ve nötrondan oluşuyor. Etrafında ışık hızına yakın bir hızda dolaşan, 300 bin kilometre saat hıza yakın bir hızda dolaşan elektrondan bahsediyoruz ki yeri tespit edilemiyor. O kadar hızlı geçiyor. Ve onun küçüklüğüyle çekirdeğin küçüklüğü aralarında devasa bir boşukluğu meydana çıkarıyor. Ki mesela örnek olarak bütün kuantum fizikçilerinin verdiği bir örnektir bu. Eğer bir basket topuysa buradaki çekirdek diyorlar. Buradan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bir pipon topundan bahsetmemiz lazım diyorlar.
Elektronu.
Işık hızına yakın bir şekilde dolaşan elektronu boyut olarak ölçeklendirildiğinde. Arada bu kadar büyük bir boşluk var.
İnşallah. Cihat Bey kısa bir ara verelim inşallah.
Tabii, inşallah.
Dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz. Kısa bir aranın ardından yeniden beraber olacağız.
Global Yayıncılık iftiharla sunar. Toplamda 11 filmden oluşan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının anlatıldığı VCD setine sahip olmak için başka hiçbir ücret ödemeden sadece kargo ücretini karşılamanız yeterli. Hemen sipariş verin. İki Cihan Güneşi, Rahmet Elçisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem VCD seti. O, insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en halim selim ve en güzel huylusu, en güvenilir olanı ve en hayırlı olanı. İçerisinde dünya tarihine yön veren kutlu insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Osmanlı padişahlarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem serisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemali şerifi, hicreti, zorluk ve imtihanları. Kur'an'da ve hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden cennet 1-2. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en güzel biçimde uymak ve Müslümanların üç kutlu mescidi gibi merak edilen konulara ışık tutan, birbirinden değerli 11 film bulunan muhteşem bir VCD seti. Bu sete sahip olmak için başka hiçbir ücret ödemeden kargo ücretini karşılamanız yeterli. Hemen sipariş verin. Global Yayıncılık sipariş hattı 0212 444 444 1. Almanya'dan arayanlar için 0180 550 41 41. Almanya dışından arayanlar için çift 0 49 180 550 41 41. Azerbaycan'dan arayanlar için 012 418 32 62. Acele edin. Hemen sipariş verin.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemali şerifi. Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz muhteşem bir film. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiziksel özelliklerinin ve karakteristik özelliklerinin anlatıldığı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında öğrenmek istediğiniz birçok şeye ışık tutacak kaynak bir eser. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, yaşayışı, zorluklar karşısındaki güzel sabrı ve Peygamber Efendimizin dış görünümüyle ilgili bilmek istediğiniz her şey bu filmde kapsamlı olarak anlatılmaktadır. Osmanlı padişahlarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem serisi. Yüce Allah İslam uğrunda çaba gösterenlere yardım edeceğini mukaddes kitabımız Kur'an'da bildirmiştir. Tarihe adını altın harflerle yazdıran Osmanlı devleti ve liderleri kendilerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i örnek almışlardır. biz mukaddes yerlerin hakimi değil, hizmetçisiyiz diyen Yavuz Sultan Selim, adalet dağıttığı için kendisine kanuni denen Sultan Süleyman, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde İstanbul'u fethedeceğini müjdelediği Fatih Sultan Mehmet Han, tüm dünyaya İslam'ın merhametini ve adaletini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giderek dağıtmışlardır. Bu filmi izlediğinizde yüzyıllarca dünyaya egemen olmuş, adaletin temsilcisi Osmanlı Devleti'nin padişahlarının Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan derin bağlılıklarını ve sevgilerini daha iyi anlayacaksınız. Toplamda 11 filmden oluşan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının anlatıldığı VCD setine sahip olmak için başka hiçbir ücret ödemeden sadece kargo ücretini karşılamanız yeterli. Hemen sipariş verin. Global Yayıncılık sipariş hattı 0212 444 444 1. Almanya'dan arayanlar için 0180 550 41 41. Almanya dışından arayanlar için çift 0 49 180 550 41 41. Azerbaycan'dan arayanlar için 012 418 32 62. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen mukaddes peygamberlerimizin yaşam öyküleri 15 belgeselden oluşan görkemli bir set birleştirir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut, Hazreti Musa, Hazreti Süleyman, Hazreti Yusuf, Hazreti Nuh ve Hazreti İsa. Ayrıca bu sette 3 ayrı belgeselden oluşan Kur'an mucizeleri, kutsal kitabımızın Allah katından indirilmiş olduğuna dair sayısız delil, eşsiz bir görsellikle sunuluyor. Evren yoktan nasıl yaratılmıştır? Dünyanın koruyucusu olan taban nedir? Rüzgarlar nasıl aşılamalı? Bebeğin cinsiyeti ne zaman belirlenir? Cesedi korunan Firavun kimdi? Daha birçok merak edilen konuyla birlikte Peygamberlerin Hayatı ve Kur'an Mucizeleri VCD setinde. Bu sete sahip olabilmek için başka hiçbir ücret ödemeden sadece kargo ücretini karşılamanız yeterli. Hemen sipariş verin. Global Yayıncılık sipariş hattı 0212 444 444 1. Almanya'dan arayanlar için 0180 550 41 41. Almanya dışından arayanlar için çift 0 49 180 550 41 41. Azerbaycan'dan arayanlar için 012 418 32 62. Acele edin. Hemen sipariş verin. Ve bir başyapıt. Kavimlerin helakı. Taş yağdıran bir kasırgayla yeryüzünden silinen Lut kavmi. Pompei sapkınlarının ibretlik sonu. Sulara gömülen Firavun'un son anları. Tüm bunlar ve daha fazlası Peygamberlerin Hayatı ve Kur'an Mucizeleri VCD setinde. Mutlaka izleyin, izletin. Bu sete sahip olabilmek için başka hiçbir ücret ödemeden sadece kargo ücretini karşılamanız yeterli. Hemen sipariş verin. Global Yayıncılık sipariş hattı 0212 444 444 1. Almanya'dan arayanlar için 0180 550 41 41. Almanya dışından arayanlar için çift 0 49 180 550 41 41. Azerbaycan'dan arayanlar için 012 418 32 62. Acele edin. Hemen sipariş verin. Tüm bunlara ilave olarak görülmemiş görsel efektler ve animasyon teknikleriyle hazırlanmış olan Kıyamet Alametleri, Mehdi ile Ahir Zaman, İslam'la Yeni Tanışanlar ve Dünya Hayatının Gerçeği belgeselleri de bu sette bir araya getirildi. Bu sete sahip olabilmek için başka hiçbir ücret ödemeden sadece kargo ücretini karşılamanız yeterli. Hemen sipariş verin. Global Yayıncılık sipariş hattı 0212 444 444 1. Almanya'dan arayanlar için 0180 550 41 41.
Almanya dışından arayanlar için 0-49-180-550-4141. Azerbaycan'dan arayanlar için 0-12-418-3262. Acele edin. Hemen sipariş verin.
Kıymetli Harun Yahya.tv ve Marmara Karadeniz Radyo dinleyenleri ve izleyenleri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Hocalarım engin bilgilerini bizlerle paylaşmaya devam ediyorlar. Buyurun hocam.
Evet, bir kuantum fizikçisinin de anısını vermiş. Burada evet. Kendi kitabında da söylediği gibi ki pek çok kuantum fizikçisinin de ifadesidir bu. Diyorlar ki madde her neyse maddeden yapılmış bir şey değil diyorlar. Yani birazdan daha başka alıntılarla da zenginleştirebiliriz. Ama maddenin de hiç olduğunu aslında söylüyorlar. Peki bütün bu veriler, bizim ruhumuza verilen veriler, kaynak ne peki? Nereden geliyor bütün bu veriler diye düşündüğümüzde bir defa tek bir kaynak olması gerekiyor. Çünkü hepsi çok mükemmel bir şekilde örtüşüyor birbiriyle. Ses algı olarak var. Görme aynı şekilde. Dokunma aynı şekilde. Isı, tat hepsi birbirini tamamlıyor, bütünlüyor.
Uyum içinde.
Uyum içindeler. Bir ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. Gözünü bir çevir bak, bir çatlaklık görebilir misin? Gözünü bir daha çevir bak, görebilecek misin şeklinde tekrar çatlaklık diye. İnşallah. Hayır, o göz yorgun olarak dönecektir diyor inşallah. İnşallah. Lealen söylüyorum. Şeytandan Allah'a sınırım. O zaman her ayetin...
Gerçekten ayette tarif edildiği gibi, Allah'ın buyurduğu gibi bakıyoruz. İşte bütün veriler hiçbir şekilde bir kopukluk yok aralarında. Hani bir video seyrederken bozuktur. Bir ses arkadan gelir ya da görüntü kayar. Hiç öyle bir şey kimse yaşadı mı? Yok öyle bir şey.
Ya da gökyüzüne baktığımızda bir çatlaklık, bir bozukluk görülür.
Evet.
Bir şey olur veya dünyanın herhangi bir yerinde bir düzensizlik, birbiriyle uyumsuz bir şey olur. Asla hiç böyle bir şey yok. Bütün her şey algıladığımız, gördüğümüz, yaratılmış her şey birbiriyle uyum halinde.
Dedim. Maşallah. İnşallah. Ve bu sonuç itibariyle çok üstün bir güç tarafından her şeyin yaratıcısı. Bakın her şeyin yaratıcısı. Yani göklerin yaratıcısı ve yerin yaratıcısı. Yedi kat göğün, yedi kat yerin. Ve bu ikisi arasındaki her şeyin tek bir yaratıcısı olduğunu ortaya koymuş oluyor. Bir kanıt bu.
İnşallah.
Arada hiçbir kopukluk olmaması, hiçbir bozulma olmaması, bozukluk olmaması, eksiklik olmaması... Zaten her şeyin Allah tarafından, tek bir yaratıcı tarafından yaratıldığını ortaya koymuş oluyor. Allah'ın bir olduğunu ortaya koymuş oluyor.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Ve bakın ünlü İslam düşünürü İmam Rabbani şöyle ifade ediyor. Bunu yine bir İslam düşünürü olarak diyor ki Allah yarattığı varlıkların vücutlarını yokluktan başka bir şey yapmadı. Tüm bunları his ve vehim algı derecesinde yarattı. Alemin varlığı his ve vehim derecesinde olup maddi derecede değildir. Gerçek manada dışarıda, dış dünyada yüce zattan, Allah'tan başkası yoktur. Çünkü bu her şey zaten açıklamış oluyor.
Evet,
bakın tamam. Anlattığım şeylerin zaten yani Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle de örtüştüğü zaten açık. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor, diyor ki insanlar uykudadır, ölüm ile bu uykudan uyanırlar diye buyuruyor. Yani yaşadığımız hayatın bir rüya gibi olduğunu çok güzel bir şekilde bir cümlede özetlemiş zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
İnşallah.
İnşallah. Zaten, aynı şekilde İslam düşünürleri genellikle inşallah. De bu şekilde yaşadığımız hayatın bir algı derecesinde olduğunu, dışarıda Allah'ın zatından başka hiçbir şey olmadığını, Allah'ın tek ve bir olduğunu söylüyorlar, açıklıyorlar inşallah.
Zaten inşallah ahirette insanlar tekrar diriltildiğinde Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği şekilde soruyorlar. Yani bizi yattığımız yerden kim uyandırdı diye.
Evet.
Yani hatta ne kadar kaldınız diye sorulduğunda da bir günün gündüz vakti kadar kaldık diyorlar. Halbuki daha da kısadır diyor Cenab-ı Allah.
Evet.
Yani sonuçta bu dünya hayatı da tam anlamıyla zaten bir rüya gibi ahiret yurdunda uyandığımızda. İnşallah. O zaman da hani nasıl şimdi gece yattığımızda gördüğümüz rüyadan uyandığımızda bu dünyanın daha keskin olduğunu düşünüyoruz. Mesela oradaki gördüklerimiz özellikle uyandıktan sonra daha puslu gibi geliyor. Bu dünyadaki şeyin daha net olduğu kanaatindeyiz. Ama ahirette görüş keskindir diyor Cenab-ı Allah. Yani sonuçta evet, orada da burada gördüklerimiz bize çok puslu ve bulanık gelecek. Dedik ki orada çok daha keskin bir görüşe sahip olacağız. Yani dolayısıyla tam anlamıyla dünyada, rüyada yaşadığımız olay bugünkü yaşadığımız hayatın bize bir örneği gibi belki de hani her gece gösteriliyor. Kimisini hatırlıyoruz, kimisini hatırlamıyoruz. Ama tamamıyla mekanizması aynı inşallah.
Evet, evet inşallah. Önemli olan orada inşallah ahirette uyandığımızda, bu uykudan uyandığımızda inşallah ölüm ile gerçek hayata geçtiğimizde ki asıl varılacak yer Allah katındadır diye Allah yine bir ayet-i kerimede buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım.
İnşallah.
Asıl olduğunu yani buranın sahte olduğunu anlamış oluyoruz. Oranın asıl, buranın orası asılsa demek ki burası asıl değil. Burası sahte demek ki.
Evet,
ayetin
inşallah
açıklaması bu şekilde oluyor. İnşallah tefsiri Allah'ın izniyle.
Bir de tabii bütün bunları mesela normalde işte bilip bunu da doğru yorumunu yapıp doğru yere bağlayabilmek çok önemli. Aslında bütün bu bilgileri Allah'ın bize lütfundan bildirmiş olması bizim için çok büyük bir rahatlık. Yani o zaman şunu anlıyoruz ki zaten gördüğümüz her şeyi bize gösteren Allah. O zaman her an her olayı yaratan Allah.
Evet.
Dolayısıyla yani bu o kadar güzel bir şey ki yani Allah'ın kaderini yaşadığımızın biz bilimsel olarak da delillerini görmüş oluyoruz. O zaman işte Müslümanın, inanan insanın tam anlamıyla Allah'a tevekkül etmesi lazım.
Evet.
Zaten her anını Allah'ın yarattığı bir dünyada neden endişe edecek ki?
Evet.
Allah ne dilerse o olacak. Allah ne dilerse o başımıza gelecek. Allah'ın bizim için seçtiği hayattan başkasını zaten yaşama şansımız yok. Öyle bir durum yok. Dolayısıyla hiçbir zaman endişe edilecek, korkacak, tedirgin olacak da bir durum yok. Yani bu o kadar büyük bir rahatlık ki inanan insanlar için.
Teslim olan insan
teslim
için.
Teslim olan tabii insan için ve bunu mesela tam anlamıyla yaşamamıza vesile olacak bir bilgi bu. Hı hı. Belki hani bu bilgi olmasa da sonuçta Allah Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdiği için ve zaten Allah'ın emri olduğu için, inancımızın, dinimizin gereği olduğu için tabii ki Allah'a güveneceğiz, tevekkül edeceğiz. Her an her yerde Allah'ın olduğunu, her an her şeyi Allah'ın yarattığını, duyduğumuz her sesi Allah'ın yarattığını,
İnşallah
bizi konuşturanın Allah olduğunu zaten biz bilgi olarak biliyoruz ve buna iman ediyoruz. Ama Allah'ın izniyle bu bilgiler vesilesiyle bunu tam anlamıyla yani ispatlarıyla hem kendimiz anlamış oluyoruz hem de buna inanan inanmayan herkese de gümbür gümbür anlatma imkanına sahip oluyoruz. Şu
İnşallah
anda tabii Allah'ın izniyle hiç kimse bunun aksini iddia edemez.
Evet.
Yani eskiden hep Müslümanlara işte sizin inancınız bir inanç yani bu dininiz gereği siz böyle olduğuna inanıyorsunuz. Hı hı. Bu bir iman konusu sadece diyorlardı. Hı hı. Ama şu anda hangi dine mensup olursa olsun bir insan veya dinsiz olduğunu söylese bile, inançsız olduğunu söylese bile, yaratıcıya inanmadığını söylese bile şu konuştuğumuz gerçekleri inkar etmesi mümkün değil.
Evet.
Yani kainat hep vardı diyemez. Veya ben maddenin aslıyla muhatap oluyorum diyemez. Biraz önce anlattığınız
evet
gibi diyemez yani. Buna ait hiçbir delil yok. Öyle olmadığına ait de bir sürü delil var. Yani sizin daha önceki bir programınızda anlattığınızda ben de izlemiştim. Çok enteresan mesela o ışıktaki fotonların hareketleri. İzleyen birisi olduğu zaman farklı davranıyor.
Madde gibi davranıyor.
İzleyen birisi yoksa, gözlemleyen yoksa başka türlü davranıyor. Yani zaten yani
yerini tespit edemiyorsunuz zaten.
Yani çok büyük bir mucize bu.
Evet.
Yani sonuçta demek ki bütün olay bir şuurla yani bir şuur varsa varlığın bir anlamı var.
Evet.
O şuur da zaten Allah'ın şuuru insanlarda Allah'ın ruhundan üflediği varlıklarda tecelli ediyor bu
İnşallah
şuur. Bunun dışında da zaten hiçbir şeyden bahsetmek mümkün değil. İnşallah.
Kuantum fizikçileri zaten o yani bir gözlemci varsa partiküller fotonlar, en küçük partiküller bir madde gibi davranıyorlar. Yoksa, gözlemci yoksa zaten yok. Varsa ne zamanki bir gözlem mekanizması konduğu andan itibaren o zaman parçacık olarak davranıp sanki varmış gibi, madde varmış gibi davranıyorlar. O yüzden kuantumcu fizikçileri şöyle bir ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki ay yalnızca siz oraya baktığınız zaman orada vardır diyorlar.
Evet, inşallah.
Madde olarak vardır.
Başınızı öne eğdiğinizde ayın orada olup olmadığını bilemezsiniz.
Bilemezsiniz çünkü gözlemci yok o sırada.
Evet.
Yani bu ne demek? Allah bakan için yaratıyor. Yani baktığınız sırada sizin beyninizde onu yaratıyor. Bakın bu bilimsel olarak artık kanıtlanmış durumda.
Evet, inşallah.
Yani fiziki olarak kanıtlanmış durumda.
Allah'ın yarattıklarındaki güzelliği de aslında ruh görmek isterse görüyor öyleyse.
Evet.
Maşallah.
Tabii ki inşallah.
Allah'ın dilemesiyle görüyor.
Evet.
Ki yani mesela hocamız ben hani 20 yıldır yaklaşık biliyorum mesela bunu hep anlatırdı bize. Yani sonuçta o zaman ne kuantum fizikçileri bu noktaya gelmişlerdi ne bu kadar hani net bilimsel bir gerçek olarak dünyada anlatılan bir konu değildi.
Aslında biliniyordu ama yine böyle çok dillendirilmiyordu.
Tabii, evet. Ya bu kadar da delil deriz. Yani son 20 yılda çok büyük gelişmeler oldu çünkü. Yani çok çok ilerledi belki son 10 yılda özellikle. Evet. Mesela o zaman da hocamız hep anlatırdı yani bu gördüğümüz bir elips şeklinde hakikaten önümüzde bir ekran var. Biz orada gördüğümüz de yani bize orada gösterilenle muhatabız.
Evet.
Onun dışında onun arkasında önünde ne olduğunu bilmiyoruz. Yani baktığın ve gördüğün sürece Allah onu gösterdiği sürece onun varlığından bahsetmek mümkün.
Evet.
Çevirdiğiniz zaman kafanızı orada o var mı yok mu o tamamıyla bu sefer hatıralarda kalan bir algı yani geçmiş dediğimiz şey tamamıyla bir algı. Şu anda kuantum fiziğinin ispatlanan deneysel sonuçlarının geldiği nokta bu.
Tabii. Demek ki bu ne olmuş oluyor vardığımız noktada? Yani başımızı çevirdiğimizde odanın içinde görüntüler dönüyor şeklinde değil. Hı. Ama biz dönen bir oda görüntüsü beynimizde yaratılıyor. Bize algı olarak veriliyor. İzleyenlerimiz de yine aynı şekilde bizi izlerlerken ekranlarında bizi yalnızca beyinlerinde yaratılan bir görüntü olarak görüyorlar.
İnşallah.
Bir beyinlerinde ruhlarına verilen bir televizyon ekranında ya da bilgisayar ekranında yaratılmış olarak bizi görüyorlar.
İnşallah.
Ve başlarının istedikleri kadar işte mutfağa gitsin, o sırada içecek alsın gelsin. Aslında bir yere gittiği yok. Kendi vücudunu mutfağa doğru giderken görüyor. Orada bir şey hazırlarken görüyor. Bu ona izlettiriliyor, veri olarak veriliyor. Dokunurken de tadarken de bütün bu veriler toplu olarak kendisine veriliyor.
İnşallah.
Ne amaçla veriliyor? İşte imtihan olarak veriliyor. Yani gerçekten insan bütün bunları Allah'ın yarattığını tasdik edecek mi, etmeyecek mi? Her şeyi Allah'a verecek mi, vermeyecek mi? Yoksa şirk mi koşacak, eşler mi koşacak Allah'a? Yani her şeyin kendi başına müstakil gücü mü var? Ona göre mi hareket edecek? Bazı insanlara kızacak, öfkelenecek, bazılarına aşık olacak, tapacak Allah korusun. Böyle mi yapacak? Böyle yaparsa hata etmiş olur.
Kimilerinden korkacak,
evet.
Kimilerini kendince aklınca korkutmaya çalışacak. Birilerini
evet.
Kendinden büyük, birilerini kendinden küçük görecek.
Birini
Allah
patronu
korusun,
olarak
tabii.
Görecek, ondan para ondan geliyor zannedecek. Birisini kendisi para verirken görüp kendisi büyüklenecek Allah korusun. Bunların hepsi bakın imtihanın işte kaybettirdiği noktalar olmuş olur.
Ve işte bu
eğer
özdeki
bizim anlattığımız şeyleri düşünmezse.
Inşallah. Özdeki o bilgiyi düşünerek insan hareket ederse bunların ne kadar anlamsız, ne kadar saçma olduğu ve ne kadar gerçek dışı olduğunu her an hissedebilir. Yani ve öyle olduğu zaman da hakikaten Müslüman için bu dünyada da ne üzüntü var ne korku var Allah'ın izniyle.
Tabii.
Ve hiçbir şey Allah'ın dilemesiyle imkansız değil. Mesela ne diyoruz? Allah'ın dilemesiyle Kur'an ahlakı tüm dünyaya hakim olacak diyoruz. Şimdi bir insan her şeyi var zannederse, dünyada milyarlarca insan işte süper güçler o var bu var bilmem ne hani nasıl olacak diyebilir. Halbuki yani işin gerçeği o değil ki. İşin gerçeğinde Allah'ın bize gösterdiği bir dünya var.
Evet.
Ve Allah'ın ol demesiyle bütün bu dünya değişir.
İnşallah.
Allah imtihan geri zaten çok büyük bir hızla da değişiyor.
Maşallah.
Maşallah Allah'ın imtihanın sırrı geri yani insanın aklın ihtiyarı kalkmayacağı şekilde sebepler dairesinde hep bu değişiklikler oluyor. Yine çok büyük aslında mucizelerle oluyor
İnşallah.
Ama yine hani bir sebepler buna bulabiliyor. İnanan içinde, inanmayan bir insan içinde bu gelişmeler kendince bir şekilde açıklayabiliyor. Yani ama sonuç olarak hepsi Allah'ın dilemesiyle o kadar kolay ki.
İnşallah.
Onun için Müslümanlar tam anlamıyla bütün kalbiyle inanacak inşallah.
Ben hatırlıyorum. İşte beraber seninle işte üniversite yıllarında biz yaklaşık 20 senedir Sayın Adnan Oktar'la beraberiz hocamızla. O yıllarda da devamlı böyle insanlara gerçeği anlatmaya yönelik tebliğ faaliyetlerinde bulunuyorduk. İşte konferanslar olsun, birebir görüşmeler olsun. Ve bütün insanlara nasıl anlatacağız diye kafamızda tam oturtamıyorduk. Yani nasıl bütün insanlığa ulaşacağız? İslam nasıl nasıl hızlı bir şekilde dünyaya hakim olacak? Bunu kafamızda tam oturtamıyorduk. Ama bakın ne oldu? O zaman cep telefonu yoktu.
Yok, internet
çağrı cihazı
yok.
Bile daha icat edilmemişti o zaman. Yani kullanımda değildi.
İnternet yoktu.
Evet, bu yani 80'li yılların sonlarından bahsediyorum. İnternet hiç yoktu. İnternet 96 senesinde Türkiye'ye geldi. İşte cep telefonu yine işte 90'lı senelerin başlarında başladı. Bakın olay ne kadar iletişim çağı başlamış oldu internetle beraber. Zaten şu anda bütün insanda aynı anda ulaşabiliyoruz. Hocamızın eserleri yaklaşık 300'e ulaştı. İşte videolar olsun. Bakın işte medyayı da işte teknolojiyi de en güzel şekilde Allah kullanmayı nasip etti. Bütün insanlığa çok rahat bir şekilde, kısa bir şekilde kendi dillerine ulaşabilmeyi Allah nasip etti.
İnşallah. Ama gerçekten hocamızdan Allah razı olsun. Yani kesin imanın nasıl bir şey olduğunu Allah bize gösteriyor hocamızın da tecellide, hocamızın üstünde. Çünkü o zaman mesela bütün bunlar yokken her zaman söylediği şey, biz Kur'an ahlakını, imanı, Allah'ın varlığını, birliğini bütün dünyaya anlatacağız. Yani bu sadece çevremize anlatmakla olmaz, bütün dünyaya anlatacağız diyordu. Ve bunu derken sebepler dairesinde bunun nasıl olacağına dair o zaman önümüzde bir şey yoktu. Ama
hani çizelge yoktu, yani
yoktu, yani bu sonuçta Allah'ın emri olduğu için buna yapmaya kararlıydı ve o kararlılıkla o günden beri, bizim tanımadığımız öncesinden beri ve bizim tanıdığımız günden beri hiç durmadan Allah'ın izniyle çalışıp Allah'ın dinini tebliğ etmeye devam etti ve Allah öyle sebepler yarattı ki
maşallah
o artık çok mümkün hale geldi. Evet. Yani şu anda işte mesela burada internet üzerinden yayınlanan bu programı dünyanın her yerinde herkes izleyebiliyor.
Az önce bir arkadaşımız mesaj attı. Saraybosna'dan izliyormuş mesela.
Evet, evet, mesaj geldi cep telefonuna. Bizim üniversiteden bir arkadaşımız işte Saraybosna'dan sizi izliyoruz, Allah razı olsun diye.
Maşallah.
Yani hocamız her akşam çıkıp anlattığı zaman artık bütün dünyanın her yerinden izlenebiliyor. Kayıt altında kalıyor. İsteyen ertesi gün
tekrar
izleyebiliyor. Bütün bunları yaratan Allah zaten.
Evet. Bir ayeti kerimeyi hatırlatayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kim korkup sakınır, verir ve en güzel olanı doğrularsa biz de onu kolay olana yöneltip onda başarılı kılacağız diye Allah'ın vaadi var inşallah. Gerçekten de biz bunu inşallah tecrübe etmiş olduk. İnşallah. Olayın nasıl kolaylaştırıldığını inşallah imanla, Allah'a güvenip dayanmakla, tevekkül etmekle olayların nasıl kolaylaştığını hep beraber görmüş olduk inşallah. Bakın sunumumuzun bir ayeti kerimeyle tekrar bitirmek istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kaf suresinde Allah andolsun insanı biz yarattık ve biz ona şah damarından daha yakınız buyuruyor. İnşallah. Ki bu da yine aynı şekilde şah damarı biliyorsunuz insanın vücudundaki bir organı, bir parçası. Bir damarı, ana bir damarı. Allah'ın buna bize bizden daha yakın olduğunun kanıtı olmuş oluyor bu ayet-i kerime. Hem madde aleminin dışında ruh olduğumuzu Allah bize hatırlatıyor bu ayet-i kerimeyle. Yani maddeden bağımsız olduğumuzu, vücudumuzla bir ilgimiz olmadığını aslında bize hatırlatmış oluyor, bildirmiş oluyor. Bedenimizin de bu görüntünün bir parçası sonuç itibariyle. Bilimsel olarak da bunu görmüş olduk. Damarımızla, kalbimizle, yani biz o zaman beynimizin hizasındaki bir şey miyiz? Yani gözlerimizin hizasındaki bir şey miyiz? Hayır, öyle değiliz. Biz tam anlamıyla bütün her şeyle bu ortamı bize Allah'ın gösterdiği bir şeyiz. Bize Allah ruhtan çok az bilgi verdiğini söylüyor. Yalnızca ruh olduğunu biliyoruz. Ama daha detaylı olarak tam olarak ne olduğunu bilgisi bize verilmediği için bu kadar bilgiyle bu kadar şey yapabiliyoruz.
Ve zaten bu bilgi Kur'an-ı Kerim'de anlatılan birçok şeyin tam olarak anlaşılmasına da vesile oluyor. Yani mesela bir sürü kavram normalde o maddeci kafayla anlamaya çalıştığı zaman insanlar çözemedikleri şeyler haline geliyor. Mesela işte Allah'ın insana şah damarından daha yakın olması. Ya attığın zaman sen atmadın ama Allah attı diyor ayeti kerimede. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Yani işte tam anlamıyla teslimiyetten, insanın bir anda ölümle değiştireceği boyuttan, hatta Allah'ın dilemesiyle bunun yaşarken de olabileceğinden. Yani bütün bunlar zaten bu bilgiye sahip olduğu zaman insan Allah'ın kanunlarıyla, Allah'ın dilemesiyle ne kadar kolay olabileceğini zaten anlamış oluyor. Hı hı. Ve bunu iyice kalbimize sindirirsek Allah'ın izniyle, o zaman işte tam o gerçek imanın oluşmasına ve gerçek bir müminin Allah'a olan güveniyle, kendine, Müslümanlara tam anlamıyla güvenip, hiçbir şeyden korkmayıp, hiçbir şeyden çekinmeyip, Allah'ın izniyle ahirete tam bir bilgiyle, kesin bir bilgiyle iman edip, tam anlamıyla tevekkül edip yaşayacağı gerçek din ortaya çıkmış oluyor.
İnşallah. İnşallah. Rüya gerçekten çok güzel bir örnek. Allah bize her gece gösteriyor. İnşallah anlayalım diye. Rüyada insan kalktığı zaman mesela kendine şaşırıyor. Diyor ki ben niye öyle dedim acaba diyor. Ben böyle demezdim. Bakın orada mesela rüyanın kendi içinde yaşadığınız kendi sebep sonuç ilişkileri oluyor hatta. Kalktığınız zaman diyorsunuz ya ne kadar saçmaydı diyorsunuz. Mesela niye ben öyle yaptım ki diyorsunuz değil mi?
Evet.
Ve orada çok hassas bir nokta var bakın. Orada yapan siz değilsiniz. O görüntüler size gösteriliyor. Yani sizin yapıp ettiğiniz görüntüsü size gösteriliyor. Ve siz kalktığınızda ona şaşırıyorsunuz. Ben niye böyle yaptım ki diyorsunuz. Kendinize şaşırıyorsunuz. Yapmazsınız zaten öyle bir şey. Demezsiniz. İşte oradaki sebep sonuç ilişkileri kendi içinde apayrı bir işte fiziki ortam olabiliyor mesela. Hı. Uçuyorsunuz bazen.
Evet.
Değil mi?
Evet.
O sebepler de ona göre Allah yaratmış oluyor. Ve siz onu o sırada normal karşılıyorsunuz.
Evet, inşallah.
Mesela. Uçmam lazım tabii ki diyorsunuz.
Tabii,
mesela.
İnşallah. Yani böylece mesela ahirette Allah'ın dilemesiyle bu dünyada mümkün olmayan birçok şeyin zaten çok kolaylıkla mümkün olabileceğini.
Evet.
Yani çünkü rüyada Allah diliyor ve oluyor.
Evet.
Yani Allah dilese madde aleminde de zaten yaratır. Ama zaten şu anda içinde yaşadığımız, rüya aleminde yaşadığımız ve Allah-u Alem aynı sistemle ahirette yaşayacağımız, evet, bu yaratılış şeklinde zaten bütün bunlar çok kolay yani.
Evet.
Allah dilediği zaman uçabiliriz de, meyveler bir anda yanımızda oluşabilir de, her kopardığımızın arkasından tekrar çıkabilir. İnsanlar şimdi olduğundan kat kat daha güzel olabilir.
Tabii inşallah.
Yaratılan renkler şimdikinden çok daha fazla olabilir ki Allah'ın izniyle olacak, olacağı bildiriliyor. Geçen programlardan birinde hocamız cennetle ilgili tarifler yaparken onları söylemiş. Mesela hiç görmediğimiz ana renkler göreceğiz inşallah. Hiç duymadığımız sesler, hiç duymadığımız kokular. E çünkü zaten hiç yoktan yaratılmış bunlar. Allah sonsuz yaratma gücüne sahip ve bize Allah dilediğini algılattıkça bizim için hiç bugüne kadar olmayan şeyler var olmuş olacak. Evet. Ve bu sonsuza kadar var olacak inşallah.
Evet. İnsanın şunu bilmesi lazım inşallah. Yani bilimsel olarak da artık bu çok detaylı olarak ispatlandı. Biz dilemeden bize emir geliyor. Beynimize emir geliyor, evet, ve bir şeyi yapmaya başlıyor vücudumuz. Bizim onu dilediğimizin hissi bize daha sonradan geliyor. Arada yaklaşık 7 saniyelik bir fark var bakın. Bunu nörofizyologlar deneysel olarak da gösterdiler. 7 saniyelik bir fark var. Bize verilen elektrik sinyali kolumuzu kaldırmamız için, pardon, biz kolumuzu kaldırmayı istediğimizi zannettiğimizden 7 saniye önce beynimize zaten 0, o istek oluşmuş oluyor.
7 saniye.
Evet. Böylesine uzun bir fark olduğu son olarak saplandı. Daha önceki deneyde dediğin gibi milisaniyelik bir fark vardı. Yapılan son ölçümler özellikle değişik bir MR tekniği var. Vücudun, beynin fonksiyonel MR deniyor. Elektrik sinyallerin nasıl dolaştığını hesaplayan bir özel bir MR tekniği, manyetik rezonans tekniği. Orada 7 saniyelik bir fark olduğu kanıtlandı. Şimdi bu ne demek oluyor? Az önce Erkan hocamın söylediği, hatırlattığı, şeytandan Allah'a sınırım, biz dilemeden siz dileyemezsiniz ayetinin hükmü gerçekleşmiş oluyor. Biz buna şahit olmuş oluyoruz bilimsel olarak. Dileyen kim o zaman? Tabii ki Allah. Rüyada da nasıl bizim dışımızda bize görüntüler gösteriliyorsa, bizim yapıp ettiğimiz görüntüsü de gösteriliyorsa, şu anda da yine aynı şekilde konuşturan da yine Allah, işte yaptıran da yine Allah, bir yere götürüp getiren de yine Allah, hiçbir şekilde karar verdirten de yine Allah.
İnşallah.
Yani hepsi sonuçta kader dahilinde zaten olmuş bitmiş. An an, kare kare, hiçbir şekilde bunun dönüşü de yok, değiştirmesi de yok. Allah'ın dilemesiyle bu öyle bir sabit bir kaderi yaşıyoruz. Hatta hocamızın bir örneği vardır. Bir sinema filmi, içindekiler oyuncular, işte bütün figüranlarıyla vesaire. O insanlar onları o şekilde yaşıyorlar. Ve hiçbir şekilde de kare kare geriye gitseniz, geriye sarsanız yine aynı şekilde, aynı duygularla aynı şeyleri yine yaşıyorlar. Kare kare bir saat sonrasına, bir saat, 15. dakikasına gelseniz yine aynı şekilde, aynı duygularla, aynı kareye yine değişmeden seyrediyorlar. Evet. Geriye ileri sarsanız hiçbir şekilde değişmediğini görüyorsunuz. İşte bizim hayatımızda tamamen böyle olduğu anlaşılıyor, evet, bilimsel olarak. Bu artık kanıtlanmış durumda.
İnşallah.
Hipnoz da yine bunun kanıtı.
Evet.
İnşallah. Zamansızlık olduğunu zaten bilim adamları söylüyorlar. Zaman diyen şeyin aslında anların varlığı olduğunu, yalnızca anlar olduğu ve bu anların arda arda gelişinden dolayı biz bunu da tecrübe ettiğimiz için beynimizde algı olarak zaman diye bir kavramın oluştuğunu zaten ifade ediyorlar.
Tabii. Algı olduğu çok belli zaten. Çok, evet, çabuk geçme hissi de olabiliyor. Çok uzun da gelebiliyor. Eğer öyle çok mekanik bir durum olsa zaten her zaman hep aynı şeyi hissetmemiz lazım. Ama hiç de öyle olmuyor. Tamamıyla algıdan kaynaklanan bir şey. İnşallah.
İnşallah. Bakın, hücrenin mucizevi yapısıyla ilgili bir videomuz daha var. Şimdi hücrenin İçi jöle dolu bir baloncuk olduğu iddia ediliyor diye 1900'lü işte 1859'da
Darwin
zamanına düşünün. Daha sonradan anlaşıldı ki işte bunun hücre zarı var. Ondan sonra içinde organeller var. Bugün anlaşılan son yapısı itibariyle de bir mimari şaheser olduğu anlaşıldı. Nasıl? Bakın, videoda izleyelim. Şöyle, pardon, başa alayım. Şimdi biliyorsunuz mimari yapılarda neler vardır? Böyle kirişler vardır. Özel bir tasarımı vardır. Yapıların kendi içinde sabit durması için. Değil mi? Özel mimari tekniklerle işte çatılar oluşturulur. Bunun kendine ait kolonları vardır. Çapraz yapılarla mükemmeliyete ulaştırmaya çalışılır. Hücre içinde de bu yapıların çok daha ilerisinde bir teknoloji saptanmış durumda artık. Hücre içinde yine proteinlerden müteşekkil hücrenin bir iskeleti olduğu anlaşılmış durumda. Bakın, bu iskeleti şimdi daha detaylı olarak göreceğiz. Proteinler kullanılarak hücre kendi içinde hareketli bir iskelete sahip. Bakın, protein yapılar bunlar. Filamin denen, aktin denen özel proteinler. Ve bakın, hücrenin iskeleti bu. Hücre tamamen iskeletli bir yapıya sahip. Organelleri bu şekilde bir yerden bir yere akıp gitmiyor, dağılmıyor. Hepsinin sabit yerleri var ve bu hücre içi iskelet sayesinde çeşitli malzemeler, ürünler bir yerden bir yere transfer edilebiliyor. Bu özel yollar, iskelet kolonlar sayesinde, kirişler üzerinde taşıyıcı proteinler var. Bunların üzerinde hareket ediyor. Daha önceki programlarda göstermiştik. Böylesine özel bir mimari yapısı var hücrenin. Maşallah.
Hayır, zaten içi su dolu baloncuk dedikleri hücrenin zarı seçici geçirgen.
Evet.
Yani bu çok zaten acayip bir durum. Normalde bazı parçacıkları geçiriyor, bazı parçacıkları geçirmiyor.
Evet.
Ve buradaki sadece büyüklükle alakalı bir durum da değil.
Evet.
Hani diyebilirsiniz ki işte hücrenin zarında belli büyüklükte boşluklar var. Oradan sağan geçiyor, sığmıyor. Öyle de değil. Faydalı şeyleri alıyor, faydalı olmayanları almıyor. Burada çok açık bir şuurdan bahsetmiş oluyoruz. Yani böyle bir şeyi mikroskopla görülen hücrenin zarından bekleyebilir misiniz? Yani o zarı da oluşturan atomlar, atomların şuuru mu bu? Yani Allah orada hücrenin zarında böyle bir mucize yaratıyor. İnşallah.
Evet, bakın, yani o proteinlerin çok detaylı yapıları var. Bunlar burada detaylı olarak görünüyor. Senin bahsettiğin o hücrenin zarı şu anda tam kesitli, evet, olarak yan karede var. Ve o zarda özel proteinler var. Neyin içeri girip neyin çıkacağını özel olarak şey yapıyorlar, yönetiyorlar. Yönetmek, evet, ne demek? Karar vermeyi gerektirir, değil mi? Peki bunlar kendi başlarına mı karar veriyorlar? Hangi proteinin içeri girip hangisinin dışarı çıkacağını, hangi ürünün içeri alınıp hangisinin dışarı atılması gerektiğine kendileri mi karar veriyorlar? Bu bir akıl, bilgi gerektiremez mi? Gerektirir. Bu o zaman atomlar mı buna karar veriyorlar? Hayır. Bu tabii ki sonsuz bilgi sahibi Yüce Rabbimizin yaratması Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah.
Ve bu hareketli bir hücre iskeleti bu. Görüyorsunuz gerektiği zaman bu şekilde de kasılıp büzülebiliyor, esneyebiliyor bu hücre yapısı. Bu esnek şeyi sayesinde, iskeleti sayesinde. Proteinden müteşekkil kirişleri ve kolonları sayesinde. Maşallah. Bunun bir örneği daha yok. Elhamdülillah. Yine DNA ile ve proteinler, kromozomlarla ilgili bir videomuz var. Çünkü DNA ve kromozomlar üzerine ne kadar konuşsak azdır. O kadar mükemmel bir yapı ki, elhamdülillah. Bakın, DNA'nın nasıl organize olduğunu şöyle bir gözden geçirelim aynı şekilde. DNA biliyorsunuz işte 3 milyar harften oluşan bir zincir yapı ve bu katlanarak çeşitli proteinler tarafından katlanarak yaklaşık 1,5 metrelik bir zincir aslına bakarsanız. Ama bir nokta kadar olan hücrenin içine bu nasıl sıkıştırılacak? Bakın özel proteinler geliyor ve bu 1,5 metrelik DNA zincirini o nokta kadarlık hücrenin içine çok güzel bir şekilde sıkıştırıyorlar. Nano düzeyinde yani milimetrenin milyonda biri küçüklüğüne sığdırabiliyorlar. Maşallah. Bakın şu anda kromozomlar haline getirecekler. Kromozomların oluşmuş halini göreceğiz birazdan. Ve ancak bu şekilde görünebiliyor bir mikroskop, elektron mikroskopisi altında. Kromozomlar bu şekilde görülebiliyor. Elektron mikroskobu altında. O kadar küçük bir yere sığdırılmış durumdalar maşallah. Hücrenin çekirdeğine.
Ve bunun içinde de o canlıya ait bütün bilgiler var.
Bütün bilgiler evet. Şu anda bir çok detaylı bir ansiklopediyi görüyorsunuz. Ve bu ansiklopedi evet. Kendini kopyalıyor. Bakın hücre bölünmesi var şu anda orada. Hücre ikiye bölündü. Aynısının kopyası oldu. Ne oldu biliyor musunuz? O 3 milyarlık bilgi o kadar kısa sürede bakın canlı birebir zamanlamaydı o. O kadar kısa süre içinde kopyalandı. 3 milyar harf. Böyle bir şey nasıl
yeni,
bir şey
yeni olabilir? Hücrenin içine de aynı evet. Bilgiler aktarıldı.
1000 ciltlik bir ansiklopediyi siz saniyeler içinde, pardon dakika diyelim, 2 dakika içinde, 3 dakika içinde şey yapabilir misiniz, kopyalayabilir misiniz? 1000 ciltlik bir ansiklopediyi sayfa sayfa. Fotokopiyle çoğaltabilir misiniz? Hücre içinde mümkün bu gerçekleşebiliyor.
Gözlerinizde yani o kadar bilginin hücre altın şeyde elektron mikroskopla görünecek bir yere kaydedilmiş olması zaten o kadar mucizevi bir durum ki yani evet. Normal bir insanla ilgili bütün yapısını anlatan bilgi orada var diyoruz bu zaten yani çok çok mucizevi bir şey.
Eksiksiz var
değil mi? Eksiksiz bütün
aynı ile geçiyor.
Her şeyde kaşının, gözünün şekli, saçının şekli, rengi, uzunluğu, boyu, posu, iç organları yani varsa bir rahatsızlığı, hastalığı yani olabilecek ileriki zamanda mesela oluşabilecek bazı şeyler bunların hepsinin bilgisi oradaki DNA'da var. Yani bunu kim koyacak oraya o bilgiyi? Yani ortada bir bilgi var. Bir yerde de depolanmış. Yani evet. Bunu o canlı
muhafaza ediliyor.
Muhafaza ediliyor.
Titizlikle.
Kendi kendine yapılan böyle bir şey olabilir mi? Ve bu bütün canlılarda var. Ve ilk var oldukları andan itibaren var. Yani ondan sonra kalkıp birileri diyor ki yani işte bunlar tesadüfen kendi kendine böyle oldu. Yani tesadüfen kendi kendine bilgi oluşacak. O bilgiler bir yerde depolanacak. Zaman geçerken de ona yeni bilgiler eklenecek. O yeni bilgiler de gerektiği gibi oralara evet. Eklenecek. Yani zaten bu o kadar akıl almaz, o kadar çılgınca bir iddia ki. Yani zaten daha önce bilinmeyen bir bilgiyi kim var edip bir yere koyabilir? O bilgiye zaten sahip olan biri bunu yapabilir.
Tabii inşallah.
İnşallah. Yani sonuçta
her şeyi bilen
bir her şeyi bilen akıl, bir varlığın yapabileceği evet. Bir şey. O bilgiye zaten sahip olan
evet,
bir varlığı.
İnşallah.
İnşallah. Zaten işte Allah sahip o bütün bilgiye.
Evet.
Ve onu dilediği canlıya dilediği kadarını zaten o bilgiyle yaratmış. Hı hı. Ve o özellikleri vermiş. Onun bilgisini de onun her bir hücresinin içine koymuş. Hani evet. Hocamızın yine hep verdiği bir örnek var. Hani İşte bir halının üstünde diyelim o koyun yününden yapılmış bir şeyse Yani oradaki o kılın içinde o koyuna ait bütün bilgiler var. Bu ne, evet. Ne demek? Bu çok acayip bir şey. Yani bu maşallah. Çok mucizevi bir şey. Allah'ın sonsuz kudretinin göstergesi. Yani bunu tesadüfe bir şeye bağlamaya kalkmak zaten akıl alacak bir şey değil. Bir de buradaki o sonsuz kudreti mutlaka iyi fark etmek lazım. Allah'ı ona göre tesbih ve tenzih etmek lazım inşallah.
İnşallah. İnşallah. Şimdi tabii çekirdeğin içinde DNA'dan bahsettik. Çekirdeğin içinde neden duruyor DNA? Bu bir mecburiyet. Böyle olması gerektiği için duruyor. Biz bunu böyle olması gerektiğini nereden öğrendik? İncelemelerimiz sonucu öğrendik. Yani keşif olmuş oldu. Evet. Yani böyle olduğunu, böyle olması gerektiğini öğrenince öğrenmiş olduk. Yani biz buna hiçbir şekilde müdahalemiz olmadı. Neden? Çünkü DNA yapı olarak yağlı bir ortamda bulunması, muhafaza edilmesi gereken bir yapı. DNA'nın kendisi kromozomlar halindeyken. Ama bakıyorsunuz hücrenin içi gerçekleştirilen reaksiyonlar vesaire sitoplazma dediğimiz o boşluk kısmı sulu bir ortam. DNA'nın sulu bir ortamda bulunması DNA'yı bozucu bir özellik. Bozucu bir ortam. DNA o yüzden çekirdek denen özel yağlı bir ortamda muhafaza ediliyor. Yani hücrenin içinde özel bir yerde muhafaza ediliyor titizlikle. Saklanıyor. O bilgi hiçbir şekilde zarar gelmemesi gerekiyor ya. Hiçbir şekilde zarar gelmesin diye özel bir muhafazası var. Çekirdek orada saklanmış oluyor. Peki DNA kullanılıyor dedik. Habire oradan bilgi akışı olması gerekiyor. Nereye bilgi akışı olacak? Sitoplazmaya. Hücredeki bütün o organellerin, işte protein sentezlerin gerçekleştiği yer aslında sitoplazma dediğimiz yeri, bölgesi. Çekirdeğin kendisi değil. O yüzden DNA'dan her defasında gidip o belli kısımdaki bilgi, o anda ihtiyaç duyulan, yalnızca ihtiyaç duyulan bilgi alınır, kopyalanır, çekirdek dışına çıkarılır, sitoplazma içinde özel işleme tutulup o bilgi deşifre edilir ve ona uygun protein üretilir sitoplazma içinde. Bakın ona ait bir videomuz var şimdi, onu izleyelim. Şimdi burada DNA'nın saniyeler içinde kopyalandığını görüyoruz. Çekirdeğin içindeki bir şey bu. Kopyalama olayı. Bu tam zamanlı olarak gerçekleşen bir şey. Yani şu anda bu hızla gerçekleşiyor hücrelerimizin içinde de. Önce DNA'nın kopyası çıkarılıyor. RNA olarak. Çıkarılacak birazdan tam olarak. Bunu özellikle yapan proteinler var. Bakın görüyorsunuz. Bunlar yeşil ve mavi olanlar protein. Bahsettiğim olay neydi? Şimdi bütün bu olayların sonunda bir protein üretilecek değil mi? Ama bakın zaten proteinler var burada. Yani proteinler olmadan zaten protein sentezi mümkün değil. Evet. Önce DNA'nın kopyası çıkarılması gerekiyor çünkü. Ve proteinlerin sentezinde de yine ne kullanılacak? Protein kullanılacak. Protein.
Evet, protein burada olmadan RNA evet olmuyor, RNA olmadan protein olmuyor.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Burada şimdi, evet. Şu anda RNA'nın kopyası çıkarılmaya başlandı. O sarı olan kopya. Bakın ne kadar hızlı bir şekilde kopya çıkarılıyor, görüyorsunuz değil mi? Yani fotokopi çekseniz bu kadar hızlı olması mümkün olmaz.
Bu birebir hızı mı?
Evet, birebir hızı bu.
Maşallah.
Bütün DNA ama nereden başlaması gerektiğini de biliyor protein. Nereden başlayıp nerede duracağını da biliyor. Bakın kopyasını çıkaracağı malzemeler de kendisine hazır olarak veriliyor. Ortamda sağlanıyor. Yine çekirdeğin içinde. Kopya çıkarıldı şimdi. Dikkat ettiyseniz protein durdu. Durması gereken bir yer var. O şifreyi belli noktaya geldiğinde hemen duruverdi. Şimdi çekirdekten o ilgili kopya RNA çıkarılıyor. Buna mesajcı RNA deniyor. Çünkü bir mesajı taşıyor şu anda RNA. Ve sulu ortama geçti şu anda. Sulu ortamda şimdi ribozoma geldi. Ribozom da aslına bakarsanız iki parçadan oluşan bir protein, dev bir protein. Şimdi o motor şeklinde çalışıyor. Bir makine gibi çalışıyor bu protein parçası. İki parçadan müteşekkil. Ve bakıyorsunuz şu anda bakın RNA'yı şey yaptıkça, RNA'daki şifreleri okudukça etraftaki amino asitleri taşıyan başka transfer RNA denen parçacıklar var. Onlar kırmızı amino asitleri getirerek şu anda ribozom RNA'yı okudukça bakın kırmızı bir protein üretilmeye başlanıyor. Bir taraftan da kırmızı bir protein zinciri.
Oradan okuduğu kodlara göre evet. Amino asitleri birbirine evet. bağlıyor.
Amino asit zinciri meydana geliyor. Bakın bir yandan RNA giriyor kodlar şeklinde. Ribozom makinesinin içine giriyor. Sitoplazmadaki. Ve bir yandan da mesajı, pardon, transfer RNA'larla ilgili amino asitleri taşıyorlar. Hızlı bir şekilde, bakın ne kadar süratli ama değil mi? Ve bakın hiçbir şekilde hataya yer yok. Ortaya çıkan bir protein var. Hemoglobin adlı protein şu anda üretildi. Bunun bu şekilde zincir olarak üretilmiş olması tek başına yeterli değil. Bunun üç boyutlu bir yapısı var. Ona kavuşturulması da gerekecek. Onu da hemen yapacaklar. Onun için de özel proteinler gelecek. Bunu üç boyutlu yapısına kavuşturacaklar işlev görebilmesi amacıyla. Hemoglobini biliyorsunuz vücuttaki oksijeni bütün hücrelerimize taşıyan evet. protein. Her proteinin kendine has bir görevi var. Ve bu proteinlerden bir tanesi yanlış üretildiyse eğer, bakın ne kadar hayati bir görevi var. Oksijen taşıyacak hücrelerimize. Mesela o zaman oksijen taşıyamayacak. Oksijen taşınamayacak zaten. Hücrelerimize. Evet. Beynimize de taşınamayacak. Zaten hayat mümkün olmayacak. Evet. Öleceğiz. Ne kadar hassas bir şey. Ya da insülin hormonu yanlış üretilecek. Bebekken daha şekerimizi dengeleyemediğimiz için hayatımız çok kısa olacak. Evet. Aynı şekilde bütün işte hormonlar yine proteinlerdir. İşte ribozomun kendisi zaten
büyüme
protein.
Büyüme hormonu.
Evet. Bakın o ribozom da yine proteindir. Yani proteinleri meydana getiren şey yine kendisi bir protein zaten. O yanlışsa yine aynı şekilde protein sentezi mümkün olmayacaktı.
Allah'ın bu ince sanısının karşısında diyebilecek tek şey maşallah.
Evet.
Maşallah'ın da kısa bir açıklamasını yapmak istiyorum izninizle.
Tabii.
Yaratıcı iradesiyle gerçekleşen şey anlamına gelir. Hayret makamında kullanıldığında bu gördüğüm şey ancak Allah'ın iradesiyle gerçekleşir vurgusunu taşır. İnsanın Allah karşısında Allah'ın muhteşem sanatı, üstün siyaseti, görkemli yaratışı karşısında alacağı tek vaziyet vardır. Bu da hayret makamı. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran şeylerden uzak durdukça, yani insan Allah'a yaklaştıkça, onun esmasının varlıkta yansıyan tecellilerini daha iyi fark eder. Bunun sonucunda da hayreti artar. Fark etmeyen hayret edemez. Hayret etmeyenin de basireti, feraseti o derece kapanıyor. Hayret ettikçe feraset açılıyor. Maşallah sanat üzerinden de maşallah diyerek sanatçıya ulaşıyoruz. Yani eserden müessere.
İnşallah.
Maşallah.
Mesela bahçe sahiplerine Allah örnek veriyor evet. Kur'an-ı Kerim'de. Bahçelerine girdiklerinde maşallah Allah ne güzel dilemiş, Allah'tan başka kuvvet yoktur demeleri gerekmez miydi? Diye Allah söylüyor inşallah. Evet. Allah'tan başka kuvvet yok. Bunu işte dedik ya bütün görüntüleri Allah yaratıyor. Bize tek bir merkezden veri olarak akıyor bunların hepsi.
Evet.
Şimdi bakıyorsunuz televizyon, işte LCD, plazma vesaire, akvaryum yine aynı şekilde. Bunların hepsini tek tek farklı insanlar mı yapmış? Farklı ülkelerde, farklı fabrikalarda mı yapılmış? Hayır. Allah bunları yaratıyor hepsini.
İnşallah.
Değil mi? Şu anda beynimizde Allah bunları yaratıyor bütün detayıyla, inceliğiyle. Balıkları da aynı şekilde, işte değil mi? Bardağı da aynı, bunun fabrikası ayrı değil. Bunun tek bir üretim şekli var. O da yaratılış. Allah'ın yaratması var. O da beynimizde gerçekleşiyor inşallah.
Zaten o da mucize içinde mucize. Allah bizim beynimizde algı olarak yarattığı bütün bunların bir de nasıl var edildiğine dair algılar da yaratıyor.
İnşallah.
Yani sebepler yaratıyor. Onda da çok büyük bir detay var. Yani işte o bardağın üretildiği bir fabrika görüntüsü evet. yaratıyor Allah gidip baktığımızda. Bu bilgisayarın içini açtığımızda işte bir sürü çipler, birbirine bağlı devreler veya işte televizyonu açtığımızda yani mucize içinde mucize yaratılmış oluyor inşallah.
Maşallah. Yine bir ayet-i kerimede şeytanın Allah'a sığınırım. Allah gölgeyi yarattık, güneşi de ona sebep kıldık diye buyuruyor.
Maşallah.
Aynı şekilde o zaman gördüğümüz her şey sebeplerinden bağımsız olarak sebepleri bizim imtihanın sırrı olarak aklımızın ihtiyarı kalkmasın diye Allah sebepleri yaratıyor.
İnşallah.
Yani bardağın tabii ki fabrikası var ama imtihan dünyasında aklımızın ihtiyarı kalkmasın diye.
Ya da bunu sadece algısına atıf etmesin, ben algılıyorum demesin diye, değil mi? Bir aracı olarak.
Yani yarışın. Bütün bunlar her şeye rağmen, fabrikası da var, onu yapan insanlar da var görüntüsüne rağmen, bütün bunlara rağmen her şeyi Allah yaratıyor diyebilmesi insanın önemli.
Maşallah. Tabii bunların hepsi sebep, evet. Yani sebep, evet. Orada hiçbir zaman...
Sebepleri de yine Allah, evet. Yarattı diyebilmek burada önemli, tabii. Olan.
Yani şifayı veren Allah, yani ilaç, Allah ilaç yaratıyor.
Evet.
Onu mesela diyelim bir hastalık olduğu zaman o ilacı içecek insanlar ama yani o ilacı içerken bunun bir dua olduğunu, bir sebep olduğunu, şifayı verenin yalnızca Allah olduğunu unutmadan içecek. Tamam. Yani onun gibi bütün işte gördüğümüz her şeyi Allah bir sebeple bizim anlayacağımız şekilde dünya üzerinde de var ediyor ama biz özünde bileceğiz ki hakikaten onlar tamamıyla işte bütün program boyunca bütün bilim dünyasının da kabul ettiği şekilde bunlar Allah'ın bizim ruhumuzda yarattığı algılardan başka hiçbir şey değil. Onların hepsi de sebep. Dolayısıyla hiçbir zaman sebebe takılmayıp, hiçbir zaman onu sebepten görmeyip bize her şeyi verenin Allah olduğunu hiç unutmadan yaşayacağız. Onu zaten sebeplerinin de mucize olduğunu da ayrıca anlatıyoruz. Yani,
onlar da tabii.
Tabii çok, yani düşünsenize mesela hani internet diye bir şey yaratıyor Allah. Çok mucizevi bir şey yani. Televizyon bir yerde bir görüntü oluyor, öbür tarafta onu seyrediyorsunuz. Ne o? Havada işte dalgalar gidiyor da gökyüzünde uzayda uzay şeyleri var, uydular var. O uyduya çarpıyor, oradan geliyor. Buradaki görüntünün aynısı başka bir yerden aynı netlikte görülüyor. Veya işte cep telefonu dediğiniz şey, burada birisi konuşuyor. Oradan bir dalga çıkıyor. O dalga uzayda yine bir mekiğe, uyduya gidiyor. Uydudan yansıyıp dünyanın öbür ucuna gidiyor. Orada duyan kişi de o sesi tanıyor bile. Aynı ses çıkıyor. Şimdi bunu yaratan her anıyla, her şeyle Allah yaratıyor bunu. Evet. Bir de buna sebep yaratıyor. O sebepler de çok mucizevi. Yani o havada o dalganın gitmesi, oradan yansıyabilmesi, bunları araştırdığı zaman bilim insanları bunu bulabiliyor, tespit edebiliyor. O da Allah'ın kudretinin, sanatının başka bir tecellisi oluyor. Ama özünde onu sebepsiz olarak Allah işte buradan çıkan sesi, telefona konuştuğunuz şeyi dilediğine duyuruyor Allah. Ve bu da hakikaten bir ahir zamanın da çok net alametlerinden, yani dünyanın artık bu kadar birbirine yakınlaşmış olması, iletişimin bu kadar kolay olması, bir yerden mesela hadis-i şeriflerde geçen hani Hazreti Mehdi konuştuğu zaman herkes onu kendi evinde duyabiliyor ve görebiliyor. Avcunun içine bakıp görebiliyor.
Sedirinden görünür diyor.
Görünür diyor. Yani zaten konuşur şimdi diyor, bu hani nasıl olabilir? Yani herhalde insanın aklın ihtiyarı kalkmadan böyle bir şeyin olması işte, evet. Hani belki bundan 100 yıl önce kimse bunu hayal edemezdi ama şimdi çok net olarak anlıyoruz ki bu işte, evet. Televizyondur, bilgisayardır, artık cep telefonlarıdır. Yani avcunun içindeki bir telefon ekranında herkes bunu görebiliyor.
Elhamdülillah. Yani gerçekten de Erkan hocamın da söylediği gibi sebepleri de yine Allah yaratıyor. Sebeplerde de Allah'a şükretmek gerekiyor.
İnşallah.
Yani yani bir defa o anlattığım sunumdaki hayalin diğer adı madde sunumundaki gerçekler bir defa her şeyin Allah tarafından yaratıldığını ortaya koymuyor mu? Koyuyor bilimsel olarak.
İnşallah.
Ve bu ortadan, bakın şirk gibi büyük bir tehlikeyi ortadan kaldıran, evet, tek çözüm. Yani ayrı varlıklar yok. Ayrı karar mekanizmaları yok.
İnşallah.
Ayrı yönlendiren şeyler yok. İşte mesela farklı devletler, bu devletlerin farklı başkanları, bunlar kendi başlarına karar alıyorlar. Allah ne diyor? Ayet-i Kerime'de, şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir diyor. İnşallah. İşte A ülkesinin ordusu B ülkesinin ordusuna saldırıyor. Böyle bir şey yok. Yani onlar kendi başlarına şey değiller. Muktedir değiller. Kendi başlarına karar almıyorlar. Allah bizim dünyamızda, bize gösterdiği bu imtihan dünyasında iki orduyu çarpıştırıyor. Bizim görüntümüzde bize ne düşüyor? Allah nasıl diledi demeyi düşürüyor inşallah. Bize düşen sorumluluk bu. Tasdiklemek.
İnşallah. Allah'ın yarattığını bilip, evet, tam anlamıyla tevekkül etmek. Evet. Kur'an'ın defa mutlaka bir hayır dilediğini bilmek. Onun sonucunun mutlaka
İslam'ın hayrına olduğunu,
inananların, Müslümanların hayrın i̇nşallah. Olduğunu, Allah'a iman eden, ahirete iman eden herkesin hayrın olduğunu bilmek inşallah.
Ve her şeyin, her şeyde bir hayır olduğunu tabii ki. Yani i̇nşallah. Her şeyde bir hayır oluyor mutlaka müminler için. Mesela başınıza gelen bir sıkıntıda da istemediğiniz, beklemediğiniz şekilde zaten imtihan olur insan. Böyle işte imtihanı işte beklediğin zaman gelmez. İşte ben bekliyorum bugün imtihan olacak. Öyle bir şey olmuyor. Hiç beklemediğin zaman ve 20, yani uyanık 24 saat yani sabah uyandıktan akşama kadar mutlaka imtihan sürüyor. Ha bugün imtihan olmadım diye bir şey de yok. Veya işte son 5 saattir imtihan olmadım diye bir şey de yok. Ya yani an be an zaten her an imtihan sürüyor.
İnşallah.
Orada şirkle şirk mi koşacaksın yoksa her şeyi Allah'ın vereceksin de imtihan oluyorsun en başta?
İnşallah.
Her şey bütün gücü kuvvetin yalnızca Allah'a ait olduğunu tasdikleyecek misin, etmeyecek misin?
Gelen nimete şükredip evet. Allah'tan geldiğini bilip şükür mü edeceksin, nankörlük mü edeceksin veya zahiren sıkıntı olan bir şeye sabır mı gösterip yoksa isyan mı edeceksin Allah korusun?
Allah korusun.
Onun insan hepsini Allah'ın yarattığını bilirse zaten hani göstereceği tepki de mutlaka ona göre olacaktır. Çünkü başına her ne geliyorsa onu senin için yaratan, sana zaten o gözleri veren, kulakları veren, sana o kalbi veren, bütün hislerini zaten sahip olduğun bütün nimetleri senin için hiç yoktan yaratan Allah veriyor onu sana. Yani başına gelen olayı da yaratan o Allah. Dolayısıyla onun sen kendindekini bozmadığın sürece mutlaka hayrın olduğunu bilirsin. Hiçbir zaman insanın aleyhine, hiçbir zaman bir inananın kötülüğüne bir şey gerçekleşmeyecektir. Yani mutlaka Allah'ın onun için yarattığı her olay onun için en hayırlısıdır, en güzelidir. Onu bilirse de insan zaten hiçbir zaman hani zahirde işte o anda nasıl gözüktüğüne değil, Allah'tan geldiğini bilip, hayır olduğunu bilip şükredecektir. Zahiren bir hastalıksa, sıkıntıysa şeye sabredecektir. Yine şükredecektir Allah'ın izniyle.
Tabii mesela hastalık oluyor, gidip en iyi doktoru bulmakla yükümlüyüz. Değil mi? Yani Allah'ın bize verdiği bir emanet var vücudumuz, onu İnşallah en iyi şekilde korumak, en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Bütün nimetler aynı şekilde. İnsanın vücudu da yine aynı şekilde bir nimettir. Yani bize emanet edilen bir şeydir. Bize emanet edilen başka bir şey varsa mesela onu da çok iyi bakmakla yükümlüyüz. Değil mi?
Tabii,
gidip en iyi doktoru buluyoruz ama bakın o doktorun beynine ilham edecek, hangi ilacı yazacağını ilham edecek olan yine Allah'tır.
İnşallah.
Çok iyi doktor. İşte beni iyileştirdi demek Allah korusun çok büyük şey olmuş olur. Yani sapık bir düşünce olmuş olur, sapkın bir düşünce olmuş olur. Böyle bir düşünceyi tamamen atmamız gerekiyor kafamızdan.
Biz onu
bu ve benzeri.
İbadet kastıyla yapılan bir şey o. Mutlaka işte sebepler dairesinde bir hastalık varsa hocamın dediği gibi doktora gideceksin ama onun bir dua olduğunu bileceksin. Karnın acıkınca işte mutfağa gidip insan orada kendine bir yiyecek hazırlıyor ama o yiyeceği veren Allah. İnsanı doyuracak olan Allah, o bir dua o şeye.
Sebepler dünyası içerisinde, bakın imtihanın şeyi girikliği orada yani çok detaylı ve mükemmel olmasının bir şeyi var burada. O detay içinde Allah'ı unutmamak. İnşallah. Yani insanın dikkatini dağıtacak pek çok şey olacaktır. Hocamız da hep hatırlatır bize.
Evet.
Elhamdülillah eserlerinde de zaten bahsettiği bir şeydir. Yani insanın dikkatini dağıtacak pek çok şey var. Onların dağıtmaması insanın yalnızca Allah'a odaklanması gerekiyor.
İnşallah.
Allah ile devamlı bir bağlantı kurmuş inşallah. Olması gerekiyor 24 saat inşallah. Ve hep her şeyin Allah'tan geldiğini, yapanın görenin yine Allah olduğunu, bakın bu şekilde riyakarlık da kalkar,
İnşallah.
Şirk de kalkar. Çünkü Allah ne diyor? Yapayalnız, şeytandan Allah'a sığınırım, yapayalnız yarattığım kulumu bana bırak diyor.
İnşallah.
İnsan yapayalnız yaratılmıştır. Etrafında her ne kadar insanlar var gibi görünse de onlar yine beyninde Allah'ın ona yarattığı, imtihan çerçevesinde yarattığı görüntülerdir. İnşallah.
İnşallah. Hocam çok lezzetliydi. Allah razı olsun sizden de inşallah.
Estağfurullah.
İnşallah. Değerli dinleyenler, bugün bizi harunyahya.tv ve Mavi Karadeniz Radyo'dan dinlediniz. Sayın Erkan, Seyhan ve Cihat Gündoğdu hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum.
Sayın hocamız da
Sayın
gelmek üzere.
Sayın hocamız
şimdi
teşrif etti inşallah. Evet,
inşallah.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
Estağfurullah.
İnşallah.
Estağfurullah.
Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Nasılsın?
Çok iyiyim inşallah hocam. Sağ olun. Siz nasılsınız?
Doktorum neler anlatıyor?
Hayal yeniden bahsettik. Maddenin gerçek olmadığından.
İyi yaptınız. Maşallah.
bilimsel olarak inşallah.
Evet, ama nasıl yetiştim?
Maşallah.
Son anda.
Maşallah.
Maşallah. Evet. Bu su bardağı kimin şeyi mi? Erkan hocam, zatenizin mi? Bana yeni bir şey gelmesi lazım. Bir kere ıhlamurum gelmesi lazım. Bir. Efendim. Başka?
Sor, kalemleriniz.
Kalemlerim. o zaman şöyle yapalım. Siz yorulmuştursunuz. Biraz ara verelim.
İnşallah.
Nasıl yorulursanız inşallah.
Sonra yine devam edelim. Hadi
i̇nşallah.
Bakalım.
Kısa bir aranın ardından yeniden beraberiz inşallah.